Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.33.48, tam mikrofonu devraldık. Bugün yine son iki günde yaptığımız gibi çok yoğun ve bol konuklu ve Türkiye'ye pek çok açıdan yön veren gazetecileri ya da siyasetçileri bağlayacağımız uzun bir yayın yapacağız. Bu yayının içerisinde aykırı sorulardan alışık olduğunuz gibi tamamen karşıt görüşün de olduğu, yani benim gibi düşünmeyenlerin de olduğu bir yayın olacak. Yalnız Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan kaynaklı olarak bu yayınlarımızda özellikle ben size fikir verebilmesi için belli sebeplerden dolayı konuklarımızı seçiyorum. Ve onların söylediklerini dikkate almanızı rica ediyorum. Çünkü hepsinin bir sebebi var. Biraz sonra ilk konuğumuz gazeteci Nagihan Alçı olacak. Nagihan Alçı'yı konuk etmemizin sebebi şu. Nagihan Hanım birkaç meseleden dolayı, benim tabii çok eski tanışıklığım var, dört bir tarafta kendisiyle program yaptık. Ama şimdi güncel meselede birincisi Nagihan Alçı hem Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz seyahatini takip eden gazetecilerden biri, sonra tartışmalar olmuştu. Hem ilerleyen dönemde Canan Kaftancıoğlu başta olmak üzere siyasetin terazisi açısından kendi liberal tezleri ve dünya görüşü bağlamında bir terazi koydu ve en son bu olayla birlikte o da bir eleştirel tutum getirdi. Burada önemli olan şey şu, şimdi kendisiyle konuşacağız. Burada önemli olan şey şu, ulusalcılar arasında bir yarılma oldu. Liberaller arasında bir yarılma oldu. İktidar açısından da bir yarılma oldu. Yani ortalık toz duman. Nagihan merhaba. Nagihan merhaba.
Merhaba, duyabiliyor musun sesimi?
Şu anda duyuyorum. Nagihan'la biz tabii çok eskiden beri tanışıyoruz. Nagihan, radyoyu kapatır mısın lütfen? Orada radyo varsa.
Radyo yok, herhangi bir şey yok.
Tamam, şimdi ses daha iyi geliyor. Nagihan, şunu sormak istiyorum. Arkadan bir ses geliyor.
Benim telefonumla ilgili bir sorun olabilir mi acaba?
Hayır, hoparlörden konuşuyor olabilirsin.
Hayır, hoparlörden de konuşmuyor ama sık sık telefonumdan bu şikayet geliyor.
Öyle mi?
Dolayısıyla evet.
Peki şöyle yapalım. Sen çok yoğun bir şekilde eleştiriye tabi oldun. Ekrem Bey'in gezisini gördüğün için. O gezide bir gazeteci olarak davet edildiğin halde sanki sen zorla o geziye katılmışsın gibi bir de muamele gördün. O gezi döneminde nasıl bir Ekrem İmamoğlu gördün ve geçen gün çıkan mahkeme kararına dair neler düşünüyorsun?
Yani o gezi yaşanan çok detaylı girmek gerekir mi bilmiyorum. Ben açıkçası Türkiye açısından çok üzülerek izledim bu tartışmayı. Yani tartışmanın bir öznesi olmaktan da ayrıca çok üzgünüm. Çünkü gazetecilerin temel görevi, Enver sen de çok iyi bilirsin. Uzun yıllardır senin de söylediğin gibi bir tanışıklığımız var. Meslektaş olarak birlikte de çalıştık. Gazetecinin temel görevi orada olmaktır. Siyasiyi takip etmektir ve olanı aktarmaktır. Yani hiç kimse benim o seyahatte daha sonra yazdıklarımla ilgili en ufak bir eleştiri getiremedi. Son derece objektif, ne gördüysem onu yazdım. Bunu Sayın İmamoğlu da takdir eder. O geziyi takip eden herkes de takip eder. Ve maalesef bir gazetecinin nereye gittiği konu haline geldiyse o ülkede gazetecilik bir kere yok demektir. Ölmüş demektir.
Benim bunu sormamın...
Bir kere daha söyleyeyim. Sayın İmamoğlu'na da seve seve giderim. Bu benim temel görevim. İktidar Partisi'ne de giderim takip etmeye. HDP davet ederse ona da giderim. TKP davet ederse oraya da giderim. Ben Afganistan'a da gittim, Ukrayna'ya da gittim. Her yere de koşa koşa giderim. Çünkü benim temel işlevim toplumu gördüklerimi aktarmaktır diye.
Benim bunu sorma sebebim o tartışmayı açmak değil, tam tersine şu gözlemi sormak. Orada Ekrem İmamoğlu'nun o gezisinin niye yapıldığı da çok tartışılmıştı. Orada bir cumhurbaşkanlığı hazırlığı gibi, bir liderlik hazırlığı gibi bir şey görmüş müydün? Çünkü oradan alırsak bugünü daha iyi, daha doğru yorumlarız diye düşünüyorum.
Evet, tabii doğru. Yani o gezi, elbette ben de varım. Ben de aday olmak için öne çıkmak istiyorum gezisiydi. Bu çok açık. Sayın İmamoğlu aslında çok fazla da kendini gizleyen, sessiz kalıp ya sıra bana gelir mi diye sırasını bekleyen bir siyasetçi değil. Yani niyetlerini de açık eden bir siyasetçi. Bu da onun en doğal hakkıdır. Yani o seyahatte de, yaptığı mitinglerde, coşkulu mitingler olmuştu. Hatta ilk ya da belki daha önce bir iki kez kullanmıştı ama en böyle bariz, o bugün onunla özdeşleşen çıkışı oydu. Altılı masanın en çalışkan neferi ben olacağım çıkışı. Oradan ama masa değil halk karar verecek diye her ilçede yaptığı mitingde üstüne basa basa söylemişti. Dolayısıyla bir iddia bu. O iddiada tabii ki daha sonra rahatsızlık konusu oldu gördüğüm kadarıyla, özellikle de CHP içinde oldu tabii.
Peki bu geçen günkü kararın siyasi bir karar olduğu ve bu kararın İmamoğlu'nun önünü kesmek için yapıldığı, alındığı yönünde iktidar kanadından da kanaat bildirenler oldu. Sence bu karar siyasi bir karar mı? Ve bu kararı alanların neden aldığını ve daha da ötesini düşünmek gerekir belki. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ı baş başa bırakmak için mi bu kararı aldıklarını düşünüyorsun, yoksa başka bir sebebin var mı?
Yani bu çok açık bir şekilde siyasi bir karar. Başından itibaren bu davanın özü, iddianame, buraya bugün geldiği nokta siyasi sahiplerle kurgulanmış bir dava olduğunu çok kuvvetli bir şekilde hissettiriyor. Yani maalesef Türkiye'de yargı siyasetten bağımsız değil. Hiçbir zaman değildi ama şimdi çok daha fazla böyle. Dolayısıyla kararın hukuki bir zeminde olup olmadığı konusunda çok netim. Elbette herhangi bir hukukilikten bahsedilemez. İddianame delillerden yoksun, zorlama. Zaten geçtiğimiz celsede hakim de bunu bizzat itiraf etmiş. Yani dolayısıyla burada bir şekilde müesses nizam Ekrem İmamoğlu'nu üzerinde bir sopa sallandırmak.
Peki şimdi bugünkü koşullarda müesses nizam Erdoğan değil midir? Yani Erdoğan dışında bugün kim olabilir müesses nizam? Benim kafamı karıştıran şey o. Yani eskiden Türkiye'de derin devlet diye bir tartışma olurdu. Bugün derin, sığ ya da nasıl bir devlet olursa olsun hepsi külliye ya da Erdoğan'dan kaynaklanır. Erdoğan kendi rakibini böyle saf dışı etmek ister mi?
Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir fikir mevcut sistemde, ama yani devlet mekanizması da sadece Cumhurbaşkanı'ndan oluşmuyor. Yani dolayısıyla bu bir sistem, bir rejim diyorum ben buna. Aslında çok farklı ideolojilerle ittifak etmiş bir AK Parti var bugün iktidarda. Dolayısıyla hani çok uzun bir şekilde belki bunların analizine şimdi girmeyelim ama benim gördüğüm kadarıyla devlet sistemi, işte hani o yüzden müesses nizam dedim. Yani o işleyiş şekilde İmamoğlu'ndan uzun zamandır rahatsız. Yani ismi geçen adaylar arasında en mesafeli olduğu, en istemediği, en soğuk baktığı Ekrem İmamoğlu. Bunun peki, farklı sebepleri olabilir.
Yani nedir? Ekrem İmamoğlu bir liberal piyasa ekonomisine inanan, sonuçta hem muhafazakar hem Atatürk'e saygılı hem Karadenizli ve İstanbul'u alacak değerlere sahip bir kimse. Ve senin gibi mesela geçmiş dönemde daha kutuplaşmış, AKP'ye daha doğrudan destek veren isimlerin bile ya evet burada daha uzlaşmacı bir tavır görüyoruz diyebildiği bir isim. Bu bağlamda sordum.
Daha kutuplaşmış isimlerin içine kendimi sokmuyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Hayatım boyunca hep doğru bulduğumu çok şiddetle destekledim. Yanlış bulduğumu da şiddetle karşı çıktım. Yani benim karakterim böyle. Dolayısıyla doğru bulduğumu yapanlara canı gönülden ve yapılan işlere canı gönülden destek veririm.
Buradan da eleştiri aldın. İki taraftan eleştiri aldın. Canan Kaftancıoğlu davasında Canan Hanım'ı destek vermen, şimdi de buradaki değerlendirmenden dolayı eskiden senin yanında duran kimi siyasal gözlemciler sana sert tepki verdiler. Yani sen de son dönemde kimseye yaranamadın tabiri caizse.
Birilerine yaranmadığı bir derdim olmadı. Doğru buldum. Elbette ki Canan Hanım'a yapılan çok yanlıştır. O da tıpkı Ekrem İmamoğlu davası gibi tam bir hukuk katliamıdır ve siyasi sahiplerle yapılmış bir davadır. Yani önemli olan haklının yanında durmak. Benim penceremden görünen haklı kimse ben onun yanında durmaktan hiç kimseden koyulmam. Yani bizim topluma bulunduğumuz olduğunu düşünüyorum. İnançlarımız, doğrularımız doğrultusunda insanlara kanaatlerimizi söylemek ve neyin nerede olduğuyla ilgili bilgilerimizi aktarmak. Dolayısıyla diyor. Yani bir takım komplolar atılıyor ortaya. Acaba önünü mü açmak istiyor mu? Yani benim aslında bu kadar komploya ermez. Benim kısa vadeli. Yani bir şekilde onun önünde bir engel olarak çıkarabilir miyiz? Ortaya atılmış bir diva ve benim hiç beklemediğim bir şekilde öyle bir siyasi yasak kararının çıkması da bana açıkçası istinaf süreçlerinde çok tamamlanıp Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne geçileceği kanaati veriyor bu süreç.
Sen İmamoğlu'nun aday olamayacağını, dolayısıyla önünün tıkanacağını söylüyorsun. Peki bunun dün Sayın Devlet Bahçeli'nin de tweetlerine baktığımız zaman dur bakalım falan, daha istinafı var, bu döner falan deniyor. Bir taraftan da pek çok siyasal gözlemci ya Erdoğan'ın lehine değil bu niye olsun diyor. Sen Sayın Erdoğan'ı tanıyan birisi olarak Erdoğan'ın bu konuda konuştuğu zaman ne söyleyeceğini tahmin ediyorsun?
Ben dün bir yazı da yazdım. İki gün katıldığım yayında da söyledim. Ben Sayın Erdoğan'ın bunun çok yanlış olduğunu söyleyen bir çıkış yapmasını beklerim. Bunu isterim. Yani Türkiye'nin bu aşamada normalleşmesinin, insanların dinginleşmesinin ve bildirilmenin pek yerindedir. Çünkü hakikaten yani içerik olarak kıyaslamayın diyor iktidardan açıklama yapan sözcüler ama içerik farklı olabilir. Bir iş yeri, bir konu olmuş, olmayan bir söz. Kime söylendiği şimdi tekrar açmayalım ama sonuçta Sayın Erdoğan'ın önü nasıl böyle yargı yoluyla zamanında kapatılmaya çalıştıysa ve bu onu büyüttüyse buna çok benzer bir süreç şu anda da Ekrem İmamoğlu için işliyor. O yüzden aslında Sayın Erdoğan'ın en fazla hırsızlığı karşısında gerekir. Şimdi yani bunu yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum. Açıkçası bundan da 2000 geçtiğinde açıklama yapmadığına göre ben de çok hani bunu kınayacağını beklemeyin. Benim için geliyor. Ama sonuçta şu olabilir. Yani çok bir rüzgar estirdi bu kadar. Saraçhane'deki o kalabalıkları gördük. Dolayısıyla cephesi ya bu işin devam etmesi aslında bizim aleyhimize olur gibi bir algıya kapılabilirler. Yani bu doğrudan iktidarın görmesine basıldığı demek istemiyorum. Bunu siyasi sahiplerle yapmış olan yargı mekanizması da bu fotoğrafı görüyor. Oradan belki bir geri adım atılabilir. Yani sadece son 24 saatte gördüğüm tablo üzerine yaptığım bir tespit. Ama normalde bu davanın amacı Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığını engellemek gibi görünüyor seçimlere giderken. Halbuki yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı engellense dahi ne olursa olsun bu aşamadan itibaren böyle izleyecek muhalefetin olası adayını güçlendirir. Yani onun yani en büyük olarak ben şimdi kimseyi rencide etmiyorum ama kimi düşünürseniz o bile çıksa böyle bir galip çıkma seçimlere bu havada gidilirse Türkiye'de. O yüzden bu yanlışı bu kararı verenler görür mü? Görüp geri adım atar mı? Onu bilemiyorum. Ama amaçla
peki sesi de çok net alamadığımız için söylediklerini biraz da tahmin ederek dinledik. Çok teşekkür ediyorum Nagihan. Sen bunun siyasi bir karar olduğunu düşünüyorsun ve artık Ekrem İmamoğlu'nun da siyasi bir figür olduğunu düşünüyorsun. Ben böyle anlıyorum.
Evet, evet doğru Enver. Ben teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Daha iyi bir koşulda, ses koşulunda tekrar konuşuruz. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Evet, Nagihan Alçı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geziye katıldığı zaman çok eleştirilmiş, kıyamet kopmuştu. Fakat benim o zaman anlamadığım şey şuydu, halen de aynı şeyi söylüyorum. Nagihan Alçı'ya bir davet gitmiş ve icabet etmiş. Eleştirinin muhatabı Nagihan Alçı değildi. O gün de söylemiştim Tele1 televizyonunda. Davet eden insan, hangi gazeteciyi neden davet ettiğini kendisi bilir, karar verir. Ha, benim fikrimi soruyorsanız, gazetecilere akreditasyon uygulanmasının hiçbir açıdan doğru olmadığını düşünüyorum ben. Ha, bana diyebilirsiniz ki kim gazeteci kim değil, o da ayrı bir mesele. Şimdi Türker Ertürk Bey'le konuşacağız. Kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde denizci olarak uzun yıllar görev yapmış ve hali hazırda da yargılanan bir isim. Sayın Ertürk, merhaba.
Merhabalar, yayınlar diliyorum Enver Bey.
Çok teşekkür ederim. Sizle biz defalarca yayın yaptık. Şimdi yine onlardan birisini yapıyoruz. Bu kez Radyo Sputnik'teyiz ve değerli dinleyicilerimize sizin görüşlerinize başvurmak istediğim iki konu var. Bir tanesi şu, Sayın Ertürk, Ekrem İmamoğlu davası çok önemli bir dava, doğru. Türkiye'ye gündem oluşturdu ama bir taraftan da amiraller davası sürüyor. Amiraller haklı çıktıkları bir konuda maalesef bir sanık gibi, ki sadece bir fikir beyan ettiler, yargılanmaya devam ediyorlar. Bu gölgede kaldı biraz. Önce bunu biraz açığa çıkartmak isterim. Ne düşünüyorsunuz bu konuda, bu süreçte?
Şimdi oradan başladığınız için ben de şöyle söyleyeyim. Bakınız, bir tarafta çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadınlara şiddet uygulayanlar, siyasetçilerin aracılığıyla hapisten çıkarılan mafya liderleri. Diğer tarafta işte bahsettiniz, 12 Aralık'ta başladı bu savcının esasa yönelik mütalasına. Son savunmalar yapılıyor. Hala devam ediyor. 20'sinde bitecek. Montreux duyurusuna imza atmış vatansever amiraller. 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmak isteniyor. Şimdi yani kan durdurucu bir şey. Bakınız, amiraller duyurusu gerçekten iliklerine kadar siyasi bir dava. Ve bu iktidarın emir komutasıyla başladı. Şimdi dava devam ediyor, duruşmalar. Erdoğan için, Erdoğan'ın avukatı davaya müdahil. Niçin? Baskı unsuru olmak için. Yani devamlı orada onu savcı ve heyet görsün de korksun diye mi? Yani eğer Cumhurbaşkanlığı bundan dolayı zarar görecekse, Cumhuriyet Savcısı bu iş için var zaten. Bakın, Cumhuriyet Savcısı bunun için var. Bir de İşte başlangıca gidelim. 10 amiralinin evine şafak baskını yapılıyor. Hı hı. Daha öncesinde bir kıyamet koparılıyor. Kim? İktidar. Hı hı. Savcı bir iddianame hazırlıyor. Tam bir hukuk skandalı. Yani hukuk fakültesi birinci sınıfında bir hukuk skandalı, bir ne bileyim iddianame nasıl yazılmaz denirse, onların hepsi var burada, biliyor musunuz? Somut delil içermiyor. Niyet okumaya çalışıyor. Adeta dedikodu-name, iftira-name. Şimdi tepkiler üzerine inşa etmiş. Ya
peki
Ömer Bey.
Türker Bey, ilişkilendirmek için söylüyorum. Şimdi Sayın İmamoğlu öyle bir kararla karşı karşıya kaldı ki, normalde sizin az önce söylediğiniz türden değerlendirmelerin benzerini onun için de yapabiliriz. Yani İstanbul'un seçilmiş ve iki kez seçilmiş, yani tuhaf bu ayrı ama, seçilmiş belediye başkanı, milyonlarca oy almış belediye başkanı, hiçbir şekilde ifade özgürlüğünün dışında sayılması mümkün olmayan, hiçbir şekilde suç sayılamayacak bana göre ve pek çok hukukçuya göre bir durumdan dolayı siyaset dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Şimdi bu örnek önümüzde, sizin de içinde bulunduğunuz dava böyle, siz aynı zamanda siyasi bir figürsünüz. Bunları nasıl yorumluyorsunuz? Mesela Ekrem Bey'i niye siyaset dışına itti Türkiye'deki yargı? Bu konuda bir fikriniz var mı?
Yargı artık bağımsız değil, siyasallaşmış. Üzerinde iktidarın ağır vesayeti var. Yani kararların nasıl sonuçlanacağına yönelik siyasi direktifler alıyorlar. Hı hı. Hatta ben bir hakimle konuştum. Tabii herkes de onlardan değil mutlaka. Ya diyorum ki, nasıl direktif veriyorlar? Yani ne bileyim, gizli mizli filan bilmem ne. Hani gel orada sana. Yok diyor, pervasızca telefon açıyor söylüyor. Böyle karar vermezsen senin için iyi olmaz. İşte gerekirse bu konuda diretenleri de ne yapıyorlar? Değiştiriyorlar. Bir de şimdi Ekrem Bey için tabii ki hukuksuzluk, demokrasinin, adalet kavramının katli. Ama bu ilk defa olmuyor ki Enver Bey. Bir de hukuksuzlukla, adaletsizlikle nasıl mücadele edilir?
Türkiye
yani
Bey.
Sonunda karşımızda faşizm var.
Türker Bey.
Bir diktatör kim? Ha buyurun.
Affedersiniz şunu söyleyeceğim. Elbette ki daha önce pek çok çok ürkütücü kararlar verildi. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Hatta bunlardan bir tanesini bugün konu edeceğiz. Ali Tatar'ın ağabeyi sevgili Ahmet Tatar bizde olacak. Orada da hukuksuzluk sonucunda bir can ortadan kalktı. İbretlik bir mektup söz konusu. Bunu biliyoruz ama Ekrem Bey bütün bu kararlardan öte bir de Türkiye'nin kritik bir seçiminde oyun dışı bırakıldı. Hani bu ya da bırakılacak bilmiyorum bırakıldı mı ummam ama bu gözleminizi de merak ediyorum. Yani Ekrem Bey aday olsun diye mi bu yapılıyor yoksa bazılarının söylediği gibi yani aday olup olmamasının iki taraftan da siyasi sonucu var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben bu geçmişe yönelik mağduriyet dolayısıyla Ekrem Bey için bu hayat öpücüğü oldu. Ekrem Bey artık tartışmasız Cumhurbaşkanı adayı. Bunlara katılmıyorum Enver Bey. Niye katılmıyorum? Yani Türkiye işte o dönemin kime referans yapıyorlar bir tanesi de Erdoğan. Erdoğan'la referans yapılan dönem değil. Bakınız bu meseleyi gerçekten anlamamış olmak lazım. Bir de iktidarın yapabileceği kötülüklerin sınırı yok, sınırı. Bunu anlamamış olmak lazım. Şimdi iktidar burada ne yapmaya çalışıyor? Potansiyel bir cumhurbaşkanı adayını muhalefet için hem yok etmeye çalışıyor hem de geri kalana mesaj vermeye çalışıyor. Yani bu o kadar net ki. Yani buradan size şöyle söyleyeyim, bir de şöyle bir tehlike var. Siz hala ısrar eder, aday yaparsanız süreci kısaltırlar. Hani bu süreç sığar mı? Temizler, yargıtaylar sığdırırlar. Çünkü ortada yargı yok, ortada hukuk yok. Esir alınmış vaziyette. Yani ağır bir vesayet var. Hatta bunu hani eski dönemde acı çeken insanlarımız vardır. Onlara da sorabilirsiniz. Emin olun o darbe dönemine 80'le bile kıyaslanamaz biliyor musunuz? Yani bunu söylerken de yani üzülerek söylüyorum.
Ama bunu zaten...
Şu dönemi...
Bunu zaten mesela Ali Sirmen gibi barış davasında yargılanmış isimler zaten söylüyorlar. O zamanlar iyi kötü hakimler vardı diyorlar. Siz de bunu teyit ediyorsunuz.
Şimdi bir de şunu da söylemek, şuna vurgu yapmak istiyorum Enver Bey. Ya bu hukuksuzluklarla nasıl mücadele etmemiz lazım? Hani faşizm gibi omuz omuza. Kime hukuksuzluk yapılırsa, kişiye, kuruma hepsinin önüne beraberce çıkmamız lazım. Ama fakat demeden. İşte görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Şimdi hatta ben bu konuda fikirlerimi açıkça da yazıyorum biliyorsunuz.
Hı hı.
Şimdi Selahattin Demirtaş'a da hukuksuzluk yapıldığı kesin mi? Kesin. Yani Selahattin Demirtaş açıklasa da ki ben iktidara destek veriyorum. Bugün dışarı çıkar. 6 yıl içeride hüküm yok ortada. Ya siz buna karşı çıkmanız lazım. Ben karşı çıkıyorum. Ben aynı zamanda Kavala'nın görüşlerine de katılmam. Ama Kavala'ya yapılan da bir hukuksuzluk, ona da karşı çıkıyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kendi görüşlerimize yakın, bizim mahallenin çocuğuna yapılan bir hukuksuzluk varsa önüne çıkıyoruz. Ama bizim mahallenin çocuğu değilse ya da bizim mahallenin çocuğu bile olsa eğer biz bu konuda sesimizi çıkarırsak, kişisel zarar görürüz, endişesi taşıyorsanız siz o zaman hukuk ve adaletten yana değilsiniz. Bunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Ekrem Bey, amiraller duyurusu için, amirallere kurulan kumpas için Allah aşkına sesini çıkarıp bir şey söyledi mi ya? Bir de şimdi şöyle, amiraller siyasi bir mücadele yapmıyor. Ülkenin yaşamsal derecede önemli egemenliği ve güvenliği için bu konuya bir sahibiyet gösteriyor. Bir de cübbeli takkeli amiral. Niçin? Çünkü 15 Temmuz'u kimler yaptığı belli. Bakın burada bir siyasi beklenti yok. Ama Ekrem Bey, ama katılırsınız ama katılmazsınız. Sonunda bu mücadele biraz da siyasi, kişisel, kendi çıkarı var. Ama amirallerde sadece vatanseverlik çıkarı var.
Anladım.
Şimdi Siz bu konuda Ekrem Bey sesini çıkardı mı? Bir şey söyleyeyim. Bir de Ekrem Bey var ya, beni kişisel olarak da tanıyor. Bakın telefon bile açmadı, biliyor musunuz? Demiştir ki Amir Ali dinliyorlar. Şimdi açarsam bu benim siyasi geleceğim için iyi olmaz. Ya bu Enver Bey doğru bir şey olabilir mi? Şimdi
olamaz çünkü, söylüyorum. Olamaz çünkü ben hem yayın yaptım hem sizi aradım. Bunu niye söylüyorum? Biz de sizinle yayınlarda tanıştık netice itibariyle. Sonuçta yani evet, size saygım çok, entelektüel olarak da takip ederim. Ama tanıdıkça oldu. Ama nihayetinde ben az önce Nagihan Alçı'yı da yayına bağladım. Nagihan Alçı'yla çok televizyonda kavga ettik. Ama Ekrem Bey'in gezisi sırasında Nagihan o şeye, otobüse kendi gidip binmedi. Davet aldı. Şimdi burada bir şey var, anlatabiliyor muyum? Yani eğri eğri, doğruya doğru. Siz... dolayısıyla hakikaten sizin dediğiniz gibi hem ilkelerinizi koruyacaksınız hem de insanlara doğruyu söyleyeceksiniz. Siz diyorsunuz ki bize şahsi olarak beni tanıdığı halde ben ne olursa olsun gereğini yaptım. Doğru mu?
Evet, evet. Yani ama şunu söylüyorum. Ben Ekrem Bey'e sahip çıkıyorum. Ekrem Bey'e yapılan bu hukuksuzluğun karşısındayım. O bana sahip çıkmadığı halde, bir de bana derken kişisel bir sahibiyet değil.
Yok, onu anlıyorum.
Kişisel bir...
Kişisel olarak niye zaten sahip çıkma ihtiyacınız olsun? Siz meseleye, yani Türkiye'de, gelecekte Türkiye'yi yönetecek İstanbul'un şehir emininin daha cesur olması lazım geldiğini söylüyorsunuz.
Kesinlikle.
Anladım.
Kesinlikle. Bir de
buyurun.
Soracaksınız galiba. Siz
lütfen. Yok, son sözünüzü rica edeceğim çünkü radyoya... Buyurun.
Son sözüm şu, yani burada ısrar edilirse süreci kısaltıp muhalefeti adaysız bile bırakabilirler. Bu tehlikenin farkındalığı içinde girişimleri ve hamleleri yapmak lazım. Bunu da muhalefete bir uyarı, ne bileyim, bir fikir olarak da söylemek isterim.
Sayın Ertuğ, çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen günlerde daha özgür
konuşuruz. Ali Tatar için bir şey söylemeyecek misiniz? Ali Tatar.
Ali Tatar'la ilgili...
Sonra konuşuruz diyorsun.
Yok, şöyle. Ağabeyiyle konuşacağımız için sizin duygularınızı biliyorum. Onu da sonra özel bir program yaparız, olur mu?
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dinleyiciler, dün ve evveli gün olduğu gibi bugün de yine pek çok ismi ağırlamaya devam edeceğiz. Nagihan Alçı ile başladık. Sayın Türker Ertürk ile devam ettik. Önümüzdeki dakikalarda Sayın Turan Çömez başta olmak üzere pek çok isim bizimle olacak. Şimdi kim var telefon attığımızda onu duyacağım biraz sonra. Cem Küçük bizimle olacak bu süreç içerisinde. Onu dinleyeceğiz. Ardından yani farklı çevrelerden farklı isimlerin burada olmasını sağlayacağız. Orhan Bursalı Bey'in telefonunu yine arıyoruz. Uygun olduğunda bizimle konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Almanya'ya gitmiş olan Nihal Bengisu Karaca bizimle olacak. Onunla da konuşacağız. Gidiş dönüş süreçlerini. En önemlisi tabii benim açımdan çok duygusal olan, sizin de herhalde derinden etkileneceğiniz ve yaralanacağınız, anımsadığınız zaman bir olayı, Ali Tatar katliamı cinayetini burada konuşacağız. Ahmet Tatar Belki bizimle olacak. Ben tabii kendisine Ahmet abi diyecek kadar yakınım aslında. Ve o meseleyi de konuşacağız. Radyo Sputnik Türkiye'nin özgürlük soluk borusu olduğu. Düşününüz ki şu üç günde yolcu yolunda gerek de ne kadar çok insanı ardı ardına size duyurduk. Farklı çevrelerden farklı isimler yayınlarda bizimle birlikte oldular. Amacımız burada bir siyasi ölçüyü koymak. Bu ölçüyü de kararı size bırakmak yönünde. Evet, birazdan Sayın Turan Çömez bizimle olacak. Biliyorsunuz Turan Çömez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in en yakınındaki isimdi. Daha sonra Ergenekon davasında yargılandığı süreçte İngiltere'ye gitmek zorunda kaldı ve yurdundan uzak yaşadı uzun bir süre. Ardından Türkiye'ye geldi ve radikal açıklamalar yapmaya başladı ve ardından da İyi Parti'ye katıldı. İyi Parti'de de baş danışman olarak görev yapıyor şu anda ve İyi Parti'nin en etkin isimlerinden birisi. Kendisiyle bu süreci tabii konuşacağız. Bir takım ilginç duyumları var. Onları da sizle herhalde söyleyebildiği kadarıyla bizimle paylaşacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Bey'i en yakından tanıyan isim ve bu süreçte neden öyle düşünüldü, neden böyle oldu, bu siyasi bir karar mı değil mi konusunda karar verebilecek noktada olan bir isim. Yani hakikate en yakın kararı verebilecek olan isimlerden birisi. Çok kabaca söylemek gerekirse ben her gün yaptığım YouTube yayınlarında çeşitli konuları dile getiriyorum. Bugün dikkatimi çeken bir mesele var. Siz de belki buna dikkat kesilebilirsiniz diye düşünüyorum. Türkiye'de ulusalcı olarak bilinen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne muhalif olduğu bilinen bazı isimler bu son olayla birlikte gerçekten birbirlerine neredeyse rakip ve ters düşecek derecede katı hale geldiler. Neyi söylemek istiyorum? Şöyle söyleyebilirim. Mesela Yılmaz Özdil Bey'in bugünkü yazısı çok acayip bir Ekrem İmamoğlu hayranlığı ve övgüsü üzerinde. Ama mesela Ümit Kocasakal çok sert bir tepki veriyor. Atatürkçülü kesimin önemli isimlerinden biri. Bu ölçüde, yani sadece bir örnek olarak verdim, buna Soner Yalçın'ın Ekrem Bey'in yanında yer alması mesela bir başka değerlendirme konusu. Doğrudan Ekrem Bey'le birlikte neredeyse hareket eder bir halde. Onu görüyoruz bu süreçte. Mesela Ersan Şen bir ülkücü gelenekten gelmiş olduğunu bildiğimiz bir isim. O da şov yapıyor dedi mesela. Yani ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız içinde bulunduğumuz şu dönemde. Liberaller açısından da bir ilginç tablo oldu. Hani Atatürkçülerde böyle bir tartışma var da liberallerde durum nedir derseniz, pek çok isim, biraz sonra Cem Küçük de bağlanacak mesela, böyle bir saçma bir karar olur mu dedi ilk andan itibaren. Şimdi hakikaten dedim ya, sap saman birbirine karıştı diye. Mesela birazdan Aylin Nazlıaka da yine bizimle olacak. O meseleyi de konuşacağız ve tartışacağız. Yani siyasetteki birçok isim, siyasetteki birçok çevre bambaşka değerlendirmeler yapıyor bu sürece dair. Biz de bütün isimleri bu bağlamda mikrofona davet ediyoruz. Mesela Nagihan Alçın'ın öyle bir tavrı oldu ki bu tamamen yanlıştır dedi. Şimdi geçmişte Nagihan Alçı'ya ya sen ne yaptın ne ettin diyenler, şimdi onun bunu söylemesi karşılığında ne diyecekler? Haksızsın da diyemezler herhalde diye düşünüyorum. Yani hakikaten tuhaf, herkesin bir savrulma yaşamadığı bir dönem diye de okunabilecek bir süreci sizinle yakından paylaşmaya devam ediyorum. Ah, hey, canım, hey. Cem Baba'yı dinliyoruz bir taraftan. Benim çok sevdiğim, bence Türkiye'nin en önemli, belki de dünya çapında seslerinden birisi. Bu her şeyin birbirine karıştığı günlerde kim kimdir, ne nedir onu anlamaya çalışırken hakikaten tuhaf oluyor. Değerli dostlar, bütün bu süreci yaşarken tabii şunu da görmüş oldum gazetecilik hayatım boyunca. Kişisel çıkarlar, kişisel ayak oyunları, kişisel beklentiler de taraf olmaya dair bir etki yaratıyor. Bunun da altını çizmem gerekir. Yani şöyle düşünün, bir konu üzerinde, bir mesele üzerinde fikir söylerken o insanın hangi görevde, hangi konumda ve hangi niyette olduğunu da anlamanız gerekiyor. İlişkilerini de bilebilmeniz, yorumlayabilmeniz gerekiyor. Bu işler pek o kadar da kolay olmuyor diyeceğim. Biraz da siyaseti okurken böyle bakmak lazım. Birbiriyle olmaktan hiç hoşlanmayacak isimler pat pat arka arkaya yan yana gelebiliyor bazen. Hatta böyle dönemlerde daha çok. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı, benim de eskiden beri arkadaşım olan Aylin Nazlı Aka şu anda telefon hattımızda. Merhaba Sayın Nazlı Aka.
Merhaba Enver Aysever, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim, ses neşeli geliyor. Buna sevindim çünkü herhalde bir mücadele gücünden kaynaklanıyor bu.
Yani umutlu olacağımız günlere yaklaştığımızı düşünüyorum. O yüzden şurada en fazla 6 ayımız kaldı. 6 ay sonra inşallah bugün örgütlediğimiz umudu gerçek anlamda bir başarıya dönüştüreceğiz. Buna inanıyoruz. Gerçekten bunu çok net de sahada görüyoruz. İşte sizle de hep konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. 81 ili 1,5 tur döndüm. Şimdi 2. turdayım. 400'ün üzerinde ilçeye gittim. Türkiye'nin toplam 973 ilçesi olduğunu da hatırlatalım Sputnik dinleyicilerine. Dolayısıyla sürekli sahadayız. Onun için sahada olunca umutlu olmak için de çok fazla şey olduğunu görüyoruz. Ama elbette 2 gün önce yaşananlar hepimizin oldukça canını sıktı, hepimizi öfkelendirdi ve hukuka yönelik olan inancı bir kez daha çok zedeledi.
Şunu söylemek istiyorum sevgili Aylin Nazlı Aka, Türkiye'de Cumhurbaşkanlık tartışmasının önüne geçmek mümkün değil, bence de doğal, herkesin gündeminde bu. Yani çünkü bu seçim maalesef milletvekili seçimi bağlamında tartılamayacak. Türkiye'yi eğer bir demokrasiye taşıyacaksa, bir meclise taşıyacaksa seçilecek olan Cumhurbaşkanı bunu yapacak, öyle görülüyor. Ve çok tartışılan bir mesele de işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında aday olduğu çok açık. Cumhuriyet Halk Partililer de bu konuda bir adım geri atmadılar. Hep öyle görüldü. Sizin baktığınız yerden 2 gün önceki olay yeni bir siyasi kahraman yaratıp Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya bu çocuk genç ama sonuçta hak etti diyebileceği birisi mi? Yoksa siyaseti bu bağlamda etkilemez mi?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten de böylesine hukukun yok sayıldığı kararlarla Türkiye'nin star çıkarmaya falan ihtiyacı yok. Yani çünkü sonuçta tüm toplum bundan son derece zarar görüyor ve gerçekten artık insanlar kendini güvende hissetmiyor. Yani hayatımız pamuk ipliğine bağlı diyorlar ki hakikaten attıkları bir tweet nedeniyle kendilerini cezaevinde bulanlardan tutun da en ufak bir hükümet eleştirisi, bir atasözü paylaşımı, birçok şey bu tarzda hukuksuzluklara sebep oluyor. Onun için hani böyle şeyler elbette olmasın. Hani bir yandan çünkü bu mağduriyetin partimize yaradığı ile ilgili olarak bir takım yorumlar yapılıyor. Yani biz bu şekilde bir olumlu bize dönük tepkiler gelmesini değil, elbette sahiplenme duygusunu arttırıyor, birlik beraberlik duygumuzu arttırıyor, dayanışmayı yükseltiyor. Ama daha siyasi alanda mücadele ederek, hukuki alanda yaşanılan hak kasıtlarıyla değil, siyasi alanda mücadele ederek iti gözlemek istiyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi çalışmaların biraz merkezinde de bulunan birisi olarak bu aday tartışmasına çok açık yanıt vereyim. Bizim şu an odaklandığımız şey Meral Sever, biz 9 ayrı komisyon kurduk ve bu komisyonlarda bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Ve 6 siyasi partinin ortaklaştığı metinlerle hükümet programı hazırlıyoruz. Hatta işte en son kadın hakları ile ilgili olan, kadının insan hakları ile ilgili olan bölümde de bir noktaya geldik. Önümüzdeki hafta sanıyorum tekrar bir toplantı olacak ve o toplantı neticesinde de kadın hakları ile ilgili metin ortaya çıkacak. Böyle böyle birçok ayrı alanda daha önce açıklanmıştı zaten bu 9 komisyon. Onun için biz kişiye bağlı değil, tamamen kurumsal bir yapı kurmak istiyoruz. Öyle olduğu noktada da zaten kim aday olursa olsun bu hükümet programıyla ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkartacak olan kişidir diyoruz.
Bu tabii hep söylenen, ayrıca da işin iyimser tarafı. Ancak ben hemen şunu soracağım. Çünkü bence bu haklı ve yurttaşlarımızın da işitmek isteyeceği bir soru. Elbette ki değerlendirme size ait. Dün sevgili Onursal Adıgüzel'le konuştuk. O açık bir şekilde şunu söyledi. Biz Cumhuriyet Halk Partililerin adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu hak gaspı ile birlikte bu değişmemiştir. Bu daha çok güçlenmiştir dedi. Bu altılı masanın kararına da ipotek koymak değil ayrıca. Sonuçta bir siyasetçinin değerlendirmesi. Ben bu bağlamda görüşünüzü merak ediyorum.
Tabii bu bağlamda görüşümü çok net söyleyebilirim. Onursal Adıgüzel'in sözlerine katılmamak mümkün değil. Yani bugün adaylık için ismi geçen Ekrem İmamoğlu'na da, Mansur Yavaş'a da adayınız kim diye sorsanız onlar da Kemal Kılıçdaroğlu der. Yani sonuçta bu partinin genel başkanıdır Kemal Kılıçdaroğlu. O adalet yürüyüşüyle başlayan bir süreçle aslında Millet İttifakı'nı adım adım kurmuştur. Hatırlayın, 15 milletvekili vererek İYİ Parti'ye, arkasından gene yerel seçimlerde, genel seçimlerde bu ittifakları sağlamlaştırarak ve sonrasında da altılı masanın oluşumunda ön alarak ve altılı masa içerisinde bakıldığında tek aslında sol sosyal demokrat görüşe sahip olan parti olarak orada yer alarak çok önemli bir gereklilikle aslında ortaya çıkan tabloyu çok önemli bir siyasi koalisyon sürecine götürmüştür aslında. Dolayısıyla Aylin Nazlıoğlu olarak elbette benim adayım da Kemal Kılıçdaroğlu. Bu konuda da hiçbir şüphemiz yok yani. Evet. Evet.
Son bir soru daha soracağım. Vaktinizi çok almayacağım. Çok derin bir tartışma bu. Dolayısıyla siz de artık deneyimli bir, yani biz yakından tanışıyoruz elbette ama deneyimli bir siyasisiniz. Sayın Akşener ile Sayın İmamoğlu arasındaki bir olağanüstü yakınlık olduğu yönündeki görüşlere katılıyor musunuz? Yoksa bu bir acının paylaşılması ya da bir mücadele gücü müdür? Çünkü ben sizin mesela Kılıçdaroğlu'na olan partinin dışına düştüğünüz zaman bile hiç ödün vermeden ben CHP'liyim diyerek gösterdiğiniz tavrınızı biliyorum. Az önce hani Mansur Bey'e de ve Ekrem Bey'e de sorsanız adayım Kemal Bey derdi dediniz. Bu çok hoş bir yaklaşım. Ama sahiden böyle mi? Onun şeffaflaşması için sormak istedim.
Şöyle aslında yani sonuçta bu süreç hiç şüphesiz tüm bu altılı masadaki tüm siyasi liderleri Ekrem İmamoğlu'yu da yaklaştırdı. Dün her birinin yaptığı konuşmalara baktığınızda son derece içten ve samimi bir sahiplenme olduğunu görürsünüz. Meral Hanım bunu davranışta olarak da daha fazla yansıttı. Bu da çok hoş bir şey. Ben bunu belki biraz da yanlış düşünüyor olabilirim ama kendisinin kadın olmasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha duygularını açıkça ifade etti. Yani davranışlarıyla da belli etti. Ama genel olarak bu süreç altılı masayı çok daha sağlam bir şekilde kenetledi. Bu bir gerçek. Erdoğan niye bunu yaptı? Hep bu tartışılıyor. Ben sadece kendi uzmanlık alanından bakarak buna yanıt vereyim. Yani insan kaynakları uzmanlığı bakışıyla yanıt vereyim. Ben bunu tamamen bir güç zehirlenmesi olarak görüyorum. Bakın bugüne kadar birçok konuda ben dedim oldu dedi. Hatta öyle ki işte yıllarca beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık bu yağmurda dedikleriyle hep öyle. paralel giderken ters düştüler ve pat diye kandırıldık deyip işin içinden sıyrıldı. Dolayısıyla burada da ben yaptım oldu derim, bu iş büyümeden çözerim dedi sanıyorum. Ama artık görüyorsunuz yani toplumdaki refleksler ne kadar büyümüş durumda. Çünkü dün çok olağanüstü bir çaba harcamadık biz o mitingin o kadar kalabalık olması için. Sadece bir duyuru yapıldı hem örgütümüz tarafından hem İkrem Başkan tarafından. Ama artık bu bir değil, iki değil. İşte Canan Başkan'ın siyasi yasaklı olması elbette aynı şekilde çok büyük bir tepkiye neden olmuştu. Ama artık bu kadar üst üste gelince herkesin hani yarın öbür gün sıra bana da gelecek duygusu çok daha kuvvetlendi bana kalırsa. Dolayısıyla o gün o mitinge gelenler, dün o mitinge gelenler sadece İstanbul için verdikleri oya sahip çıkmak için, Ekrem İmamoğlu'nun uğradığı haksızlığa karşı durmak için değil.
Altılı masa için de diyorsunuz.
Kendilerine dönük olabilecek, ileride karşılaşabilecekleri bir haksızlıkla ilgili olarak da seslerini duyurmak için oradaydılar. Çünkü bu iş böyle biliyorsunuz.
Çok.
Yani. Evet, çok öküz.
Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da kıssadan hisse diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aylin Nazlı Ak'a katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
Sağ olun. Şimdi gazeteci Cem Küçük'le konuşacağız. Cem Küçük benim hakkımda birkaç yazı yazmıştı. Kendisiyle konuşmuştuk. Geçen gün verdiği, ben kendisini tabii takip ediyorum. Kendisinin verdiği tepkileri de takip ediyorum. İlginç bir tepki verdi. Şimdi ona bunları soracağım. Cem Küçük merhaba.
Merhaba Emel Bey, kolay gelsin, yayınlar.
Teşekkür ederim. Cem Bey, siz siyasette Erdoğan'ı baştan beri radikal bir şekilde savunanlardan birisiniz. Ve tahliller yaparken de nihayetinde hep şunu söylediniz. Ben siyaseten tarafımı ortaya koymuş bir isimim dediniz. Ve sizi Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza rahatsız etti. Bu konuda da net bir tavır koydunuz. Bunu siz külliyenin dışında bir karar olarak mı düşünüyorsunuz?
Tabii şimdi şöyle Enver Bey, mesela 2019 yılında seçim tekrar edilmesine de ben radikal bir şekilde karşı çıkmıştım. Seçim tekrar edilmesini doğru bulmayanlardan ve mutlaka YSK'ya bu işin gitmeden AK Parti'nin seçim sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini söyleyenlerdendik. O zaman da kendi taraftarlarımızdan da çok çok tepki çektik ama ben mesela bugün çok üst düzey çok isimden telefon aldım, iyi durdun diye. Çünkü Ekrem Bey'e verilen ceza, yani hakaret cezasından ceza alınır. Yani ona bir şey demiyorum ama siyaset yasağı getirilmesi baştan aşağı yanlıştır Enver Bey. Yani bir milletin ya da bir insanın siyaset yapıp yapmayacağına millet karar verir. Bu halka gidiyor. Yani Ekrem Bey'i onaylayacak olan da oradaki yargı mensupları değil ya da o kararı veren hakim değil. İstanbul halkı olması lazım.
Ben... Affedersiniz, ben sizin söylediğinizden şöyle, yani sizin değerlendirmenizden şu duyguya kapıldım, doğru mu bilmiyorum, siz o çevrelerde de o dönemde olduğunuz için bu yargı kararının siyasi sonuçları olacağını kestirmemek mümkün değil. Sizce tırnak içerisinde söyleyeyim, bir kahraman yaratma çabası mıydı bu, Erdoğan'a kurulmuş bir tuzak mıydı, yoksa Erdoğan'ın bir rakibini tasfiye etmek için yaptığı bir kurgu muydu?
Vallahi şimdi bunları bunlar hakkında bir şey demek için elde veri olması lazım. Elde veri olmadığı zaman dedikoduya girer ama şimdi Tayyip Erdoğan karşısına kimi ister Enver Bey? Kemal Kılıçdaroğlu'nu ister. Yani Tayyip Bey'e şimdi kim Cumhurbaşkanı adayı olsun derseniz ben dahil, hatta Tayyip Bey dahil, ailesi dahil Kemal Bey olsun der. Yani hani Kemal Bey mi Ekrem Bey mi Kemal Bey olsun der.
Neden?
Dolayısıyla bu,
neden?
Çünkü Kemal Bey benim tarifimle klasik bir CHP'li. Klasik CHP'den kastım da şu, yani Kemal Bey aslında 4-5 yıldır bayağı radikal işler yapıyor CHP'de ama yani CHP'nin genel başkanı, işte belli konularda rezervleri var. Anadolu'da belli illerde, çoğu ilde daha doğrusu en az 50 ilde CHP genel başkanı merkez sağ veya işte dindar muhafazakar bir adamın karşısına çıktığı zaman çok şansı olmaz. Ekonomi kötü de olsa olmaz, ekonomi iyi de olsa olmaz. Zaten olmadı bugüne kadar. 51 ilde bu böyle oldu.
O zaman
Tayyip Bey... Ama sağ tandanslı biri olduğu zaman işin rengi değişir. Bunu İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da mesela gördük. Bakın Bursa'daki aday da eski bir merkez sağ aday. Az daha seçimleri, yani Bursa gibi yerde 2,5-3 puan farkla kaybetti. Yani 2 puan fazla alsaydı kazanıyordu.
O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu kararın Ekrem Bey'i daha da güçlendireceğini ve Türkiye'de Sayın Erdoğan'a benzer bir yazgıyı yaşatacağını hesap edememiş olmak söz konusu olur mu? Ya da şöyle düşünün. Ya da şöyle düşünmemiz gerekecek sizin söylediğinizden. Ekrem İmamoğlu'na ceza verilecek ve yarışın dışında tutulacak. Dolayısıyla Kemal Bey ile Tayyip Bey baş başa kalacak. O zaman bu bir kurgu.
Hayır, o şöyle. Çünkü Türkiye'de şimdi bu işin istinaf ayağı ve Yargıtay ayağı var. Bunlar en iyi imserlikle bakın 6 ayda biter. En iyisini söylüyorum Enver Bey 6 ay. Yani Haziran Temmuz kaldı ki bence en az 2 sene önce 2 sene sürer. AK Partilerin de ben ama kelimesinden dolayı ceza verilmesini normal derece siyasi yasaktan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bu kararı külliye aldı filan demek de doğru değil. Yani tam tersi Tayyip Bey Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasını ister mi? Ceza aldığı zaman hem kendisi gibi daha da güçlenir. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer bu mağduriyet algısı iyi olsaydı değil İmamoğlu yani Gültekin Uysal olsa onu bile kazanma şansı olurdu.
Peki bir şey soracağım.
Bu külliyenin işi demek bence çok doğru değil yani. Çünkü zaten aday Kemal Bey gibi artık. Muhalefetin adayının ben Kemal Bey olacağını düşünüyorum. Önde de bir engel yok. Bu da o şey sağlayamadı. Yani o mağduriyeti güçlendiremedi.
Peki size şunu sorabilir miyim? Bence önemli şu. Ya ben Türkiye'de Erdoğan'ın açıkçası haberi olmadan kolay kolay adım atılacağını düşünmüyorum ama varsayalım öyle. Siz de bugün böyle net tavır koydunuz. Yarın çıkıp Erdoğan sizin bu söylediklerinizin tam tersini söylerse ve siz Erdoğan'a gönül vermiş birisi olarak direksiyonu kırar mısınız? Fikrinizden vazgeçer misiniz?
Hayır, kırmam. Mesela Osman Kavala konusunda ben onun kazanması gerektiğini 15 Temmuz'da çok alakası olmadığını defalarca söyledim. Seçimlerin tekrarlanmaması gerektiğini, Tayyip Bey'in de durumu kabul etmesi gerektiğini söyledim. Daha bunun gibi mesela maden olduğunda son kulakta aynı şekilde mesela burada bir bariz ihmal var dedim. Ben birçok konuda eğer doğru biliyorsam söylüyorum. Erdoğan'a da bir şey destekliyorum. Hep destekleyeceğim o olduğu sürece ama Erdoğan yarın dese ki İmamoğlu verilen karar doğrudur dese ben yine yanlış diyeceğim.
Peki.
Bu da şu an kayıtlara geçiyor şu an.
Ben evet kayıtlara geçiyor. Kayıtlara geçen başka bir şey daha var. Sizi yakalamışken bunu da sormak istiyorum. O da şu. Habertürk canlı yayınında benim size göndereceğim bir tekzibi yayınlayacağınızı söylemiştiniz. Ben de o tekzibi gönderdim. Yayınlamadınız.
Unutmuşumdur. Hayır, unutmuşumdur. Sözümü tutarım ben ama hakikaten unutmuş bana. Pazartesi hatırlatın sabah.
Yani tamam hatırlatacağım. Çünkü şundan tamam. Dolayı o gün yani bugün de sizi yayına bağlarken böyle bir kumpas kurmadım ama aklıma geldi. Çünkü siz
yok yok istediğinizi sorabilirsiniz.
Yok biliyorum biz yine belki de stüdyolarda karşı karşıya geleceğiz.
İnşallah.
Peki çok teşekkür ediyorum size ben hatırlatacağım bunu. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar şimdi siyasetin bence önemli isimlerinden birisi son döneme damgasını vurmuş isimlerinden birisi eski Cumhurbaşkanı'nın yani eski Cumhurbaşkanı değil Cumhurbaşkanı'nın eski doktoru ve en yakındaki isimlerden birisi ve bana sorarsanız siyasetin yeni döneminde oyun kurucu olacaklardan birisi Sayın Turan Çömez bizimle birlikte. Merhaba Sayın Çömez. Turan Bey.
Ya buyurun Enver Bey.
Ha, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk, sağ olun.
Sayın Çömez, siz bugün siyasette kritik bir noktadasınız. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunu da biliyorsunuz. Ve bugün İyi Parti'nin geldiği noktayı da biliyorsunuz. Bu alınan karar siyaseti bir hayli etkiledi. Fakat ben şuradan size bir soru sormak istiyorum. Sizin partinizin sözcüsü Kürşat Bey dedi ki, Sayın Meral Akşener, masa bizim masamız, masanın sahibi biziz. Türünde bir değerlendirme yaptı dedi ve gerçekten masanın sahibi gibi davranarak en önce Ekrem Bey'in yanına koşan kişi de Sayın Akşener oldu. O tabloyu ve ortaya çıkan iklimi nasıl yorumluyorsunuz Sayın Çömez?
Aslında masanın sahibi biz olduğumuzu Sayın Akşener daha önceden söyledi. Sözcümüz tekrar etti ve ben de altını çiziyorum. Yani masanın gerçekten sahibi biziz. Niye buna vurgu yapıyoruz? Masanın dağılacağı ile ilgili ve Sayın Akşener'in masayı dağıtacağı ile ilgili bir takım yanlış haberler yayılıyor siyaset dünyasında. Bunu reddetmek için bu güçlü vurguyu yaptık. Dolayısıyla biz gerçekten masada sonuna kadar olacağız ve bunu Türk demokrasisi için çok yerinde, çok doğru bir çalışma olduğunu biliyoruz. Öte yandan Sayın Akşener burada çok güçlü bir liderlik sergiledi. Dilerseniz bunun arkasındaki hikayeyi de anlatayım size.
Şunu tabii onu anlatın. Yalnız şunu lütfen içine koyarak anlatın. Sayın Akşener'le Ekrem Bey arasında son birkaç aydır olan kamuoyunda fark edilen bir yakınlaşma var tezine de katılıyor musunuz?
Şöyle söyleyeyim. Sayın İmamoğlu CHP'den belediye başkanı seçildi. Ancak İYİ Parti'nin desteğiyle seçildi. Dolayısıyla biz kendisini İYİ Parti'nin dışında görmüyoruz zaten. Dolayısıyla Ankara'da, İstanbul'da bizim belediyelerimiz, öyle bakıyoruz meseleye. Dolayısıyla yakınlığı bu anlamda değerlendirmek yerinde olur. Öte yandan Sayın Akşener seçilecek bir aday vurgusu yaparken kamuoyunda zaman içerisinde o ya da bu gerekçeyle anketlerde var olmuş, öne çıkmış iki belediye başkanı var dedi ve o sebeple hani bunlardan biri aday gösterilirse altılı masada biz tabii ki destekleriz vurgusunu yaptı. O sebeple bunun da altını çizeyim ama hem hem Sayın İmamoğlu'na hem de Sayın Yavaş'a Sayın Akşener'in ilgisi kendi belediye başkanı gibi görmesinden kaynaklanıyor. Bunu da özellikle vurgulamak isterim.
Sayın Çömez hemen araya gireceğim. Önemli bir değerlendirme yaptınız. Şunu da ben sizin en fikrim. İstanbul modeli Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de belirleyici olacak. Evet, İYİ Parti ciddi bir destek verdi. Ama unutmayalım ki HDP de aday çıkarmayarak destek verdi. HDP de dese ki ben olmasam eğer bu belediye başkanları seçilemezdi. İstanbul Belediye Başkanı aynı zamanda da HDP'lidir dese. Siz bundan rahatsızlık duyar mısınız?
Biz bakın demokraside her söz, her iddia, her ifade bizim için saygındır ve önemlidir. HDP böyle bir ifadede bulunursa biz bunu reddetmeyiz. Biz buna karşı da çıkmayız. Dolayısıyla İstanbul topyekün bir mücadelenin neticesidir ve İstanbul gerçekten altılı masanın verdiği ciddi bir çabanın neticesinde kazanılmıştır. Ve Erdoğan yıllarca çeyrek asır yönettiği İstanbul'u kaybederek gerçekten büyük bir irtifa kaybetmiştir. Bu bakımdan İstanbul hepimizin, İstanbul Türkiye'nin burada İstanbul'a sahip çıkmak ve yaşanan bu sürece tavır koymak hepimizin sorumluluğu. Ben böyle bir ifadeyi HDP tercih ederse ve kullanırsa elbette buna itirazımız olmaz.
Yani aslında demokrasinin doğasında onlar da kendilerini ifade edebilir diyorsunuz.
Elbette buna itiraz etmek mümkün mü? Bakın bu ülkede ülkenin kurallarına, yasalarına, anayasasına uygun her ifade bizim için saygındır, değerlidir. Kaldı ki parlamento millet iradesinin tecelli ettiği bir yerdir. Burada ifade edilen bütün görüşler bizim için saygındır, önemlidir, değerlidir. Kabul etsek de etmesek de, altını çiziyorum. Bu bizim için de geçerli. Biz de yarın parlamentoda bazı ifadelerde bulunuruz. Kimileri beğenir, kimileri beğenmez. Dolayısıyla bizim konuşarak anlaşabileceğimiz bir demokratik atmosfere, demokratik bir ortama ihtiyacımız var. Kavga ederek değil, meclis kürsüsünde birilerini giderek, yumruklayarak değil, konuşarak çözülecek bir atmosfere ihtiyacımız var. O bakımdan bunlarla ilgili bizim bir itirazımız elbette yok.
Peki Sayın Çömez, Sayın Akşener siyasette bence dün de dahil olmak üzere bayağı etkin bir süreç ortaya koyuyor. Ve geçtiğimiz günlerde eğer yanılmıyorsam Sayın Genel Sekreteriniz Uğur Poyraz Bey, keşke Sayın Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kararını gözden geçirse dedi. Ben bu ihtimalin çok da olasılık dışı olduğunu düşünmüyorum kendi payıma, ama size şunu sormak isterim. Erdoğan'dan bağımsız olarak geçen gün, iki gün önce alınmış olan karar alınabilir mi külliyenin haberi olmadan? Bunu nasıl okumamız gerekir Sayın Erdoğan'ı yakından tanıyan birisi olarak?
Tabii Türkiye'deki siyasal atmosferi yakından gözleyen birisi olarak, yargının, siyasetin o koyu gölgesi altına girmiş biri olduğunu deneyimleyerek gören biri olarak, bilen biri olarak net olarak söyleyebilirim ki bu karar Sayın Erdoğan'dan habersiz olarak alınmış olamaz. Her ne kadar bunu Erdoğan'ın etrafındaki isimler ve iktidar çevreleri yargı bağımsızdır diye söyleseler, konuşsalar, telaffuz etseler de bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla böylesine kritik bir kararın Erdoğan'ın bilgisi dışında gerçekleştiğini söylemek bence biraz yersiz olur. Eğer ben siyaseti tanıyorsam, Türk siyasetini okuyabiliyorsam, Erdoğan ve AKP çevrelerini biliyorsam bunun mümkün olmadığından eminim.
Peki ne düşündü Erdoğan? Yani siz sonuç itibariyle Erdoğan'la sıradan bir ilişki içerisinde değildiniz. Tabii ki insanlar değişiyor falan ama nihayetinde bu kararı aldırarak kendi karşısına devasa bir güç koymuş olmuyor mu? Belki de Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı yaparken yıpranma olasılığı olacakken şimdi her şey göz ardı edildi ve bir tırnak içinde siyasi kahraman gibi algılanıyor. Bugün Yılmaz Özdil'in yazısını okusanız yani sanki gökten özel olarak indirilmiş gibi Ekrem Bey şu anda. Yılmaz Özdil bunu böyle yazdığı zaman milyonlarca insan peşine düşer mesela. Yani Erdoğan bu hatayı niye yapar?
Şimdi bakın çok önemli bir soru. Aslında sorunun içerisinde cevap da var Enver Bey. Erdoğan çok büyük bir hata yaptı. Fakat Erdoğan hata yaptığını düşünmüyor. Hala kendisi her yaptığı işin çok büyük bir iş olduğunu, büyük bir keramet olduğunu düşünüyor. Ve Erdoğan gerçeklikten koptu. Temel sorun bu zaten. O gerçeklikten koptuğu için de aldığı kararları kendi başına alıyor ve etrafı da büyük ölçüde aslında ona doğruları anlatabilecek cesarete de sahip değil. Ve hep söylediğim gibi Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor, devlet kurumları savruluyor. Erdoğan bunların farkında değil ve Erdoğan şu anda kendi dünyasında aldığı bütün kararların doğru olduğuna inanan bir siyasal lider. Zaten o sebeple bu karar ortaya çıktığında AKP çevrelerinde farklı farklı görüşler ortaya çıktı. Kimileri hayır, nasıl böyle bir şey olur, demokrasiye aykırı, bu hukuka aykırı dedi. Öte yandan kimileri bu Erdoğan'a karşı kurulmuş bir komplodur dedi. Çok absürt bir şekilde bunun Erdoğan'a bir komplo olduğunu iddia ettiler. Kimileri işte buna benzer, az önce Sayın Cem Küçük de herhalde böyle bir şey söyledi. Yanlış bir karar ama Erdoğan'ın dahili olmayabilir dendi. Ben bunların hepsini bir anlamda soru işaretiyle karşılıyorum ve Erdoğan'ın bu karardan habersiz olamayacağını düşünüyorum, biliyorum. Fakat altını çizmek istediğim bir konu daha var. Erdoğan kendi dünyasında gerçeklikten büyük ölçüde koptuğu için, duygularıyla hareket ettiği için bunun ne tür siyasal sonuçları olabileceğini kısa ve uzun vadeli onları da şu anda analiz edecek bir durumda değil. Bu kararla ne amaçlandı eğer vaktimiz varsa ve sorarsanız,
buyurun, tabii.
Bundan sonra süreç nasıl ilerler ona dair de yorumlarımı yapabilirim.
Tam da onu zaten sormak istediğim yerdeyiz. Yani Erdoğan bu kararı istinaftan da onaylatabilir eğer sizin söylediğiniz akıl yürütmesinden yaparsak ve Ekrem İmamoğlu'nu bu seçim için bertaraf etmiş olabilir. Böyle mi olur yoksa başka bir sonuç doğar mı?
Yok, bundan başka bir sonuç doğar ama bir dakika sadece.
Buyurun, tabii.
Sayın Akşener'in İstanbul'a nasıl gittiğiyle ilgili bir küçük anekdot paylaşayım. Dava devam ederken ben kendisiyle görüşme halindeydim. Baş başa bir değerlendirme yaptı Türkiye'deki genel siyasi durumları. O arada sürekli zaten davayı izleyen avukatlarımız vardı, parti yöneticileri vardı. Onlardan sürekli bilgi aldı Sayın Akşener ve orada gerçekten büyük bir liderlik gösterdi. O anda masaya elini vurdu. Arkadaşlar İstanbul'a gidiyoruz. Bu dava Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine sonuçlanacak dedi. Daha ortada karar yok. Dava devam ederken. Ve büyük bir liderlik gösterdi. Arabaya atladı, ekipleri hazırladı.
Çağrı'dan önce mi? Ekrem Bey'in...
Tabii Çağrı'dan önce. Ve o Çağrı yoldayken ortaya çıktı zaten.
Ha, yani Ekrem Bey'in çağrısına icabet edilmedi. Çağrı'dan önce bu karar verildi,
tabii,
öyle
tabii
mi?
Tabii bu karar verildi. Çağrı'dan önce bu karar verildi. Yolda bu çağrı ortaya çıkınca da ona cevap verdi aslında. Geliyorum diye bir vurgu da yaptı. Bence önemli bir liderlikti. Bunun altını çizmek istiyorum. Öte yandan süreç nasıl işler? Eğer ben AKP'yi tanıyorsam, eğer AKP çevrelerinin içinde bulunduğu ruh dünyasını ve kaygıyı biliyorsam, eğer Erdoğan'ın düşünce sistematiğini ve siyasal düşünce mantığını biliyorsam süreç şöyle çalışacak. Bir kere bunun zaten Sayın İmamoğlu'nun aleyhine çıkacağını ben 6 ay önce söyledim ve paylaştım. Televizyonlarda da ifade ettim. Kayıtları da vardır. Dolayısıyla bundan sonra bu süreç bir süre askıda duracak Enver Bey. Bir süre dinlendirilmeyecek. Bu esnada bunun Erdoğan'a karşı kurulmuş bir komplo olduğunu söyleyecekler. Bunun zaten geri döneceğini söyleyecekler mağduriyet üretmemek için. Şimdi senaryo üzerinden konuşalım. Olur da İmamoğlu aday olmaya kalkarsa, kendi başına veya altılı masanın ortak adayı olarak aday olmak için yola çıkarsa bir süre beklenecek ve adaylıklar kesinleştikten sonra bence yargı kararını verecek ve İmamoğlu'nu yarış dışı bırakacak. Birinci ihtimal bu. Eğer İmamoğlu aday olmazsa, başka bir adayla yola gidilirse, bu kez İmamoğlu'nun mağduriyeti üzerinden bir oy devşirilmesi yapılmasın veya muhalefete bir katkı sağlanmasın diye İmamoğlu'na dair bir karar verilmeyecek bu süreçte. Ve yine o dönemde İmamoğlu'nun davasının geri döneceği, istinaftan reddedileceği şeklinde bir takım yoğun haberler yapılarak aslında burada mağduriyetin önüne geçilmeye çalışılacak. Ve seçim sonrasına, yani genel seçim sonrasına bırakılacak.
Sayın Çömez, Sayın Çömez, o cümlenizi tutun, kritik bir şey söyleyeceğim. Olasılıklar sayıyorsunuz. Bu olasılıklar gerçekten Erdoğan'la birlikte oturup böyle kararlar verilip daha sonra hakimler aranarak iletiliyor mu?
Hayır, ben böyle bir şey söyleyemem. Ben sadece siyasi mühendislikten ve maalesef Türkiye'de son dönemde artık konuşmaya başladığımız hukuk mühendisliğinden bahsediyorum. Senaryolar üzerinden bahsediyorum. Yani açıkçası hakimler arandı, böyle bir karar verildi demek istemiyorum. Ama benim yaptığım analizlerden siz olayın ne olduğu konusunda şüphesiz ve bizim izleyicilerimiz bunun ne sonuca varacağını mutlaka takdir ediyorlardır. Kaldı ki zaten bir önceki hakimin değiştirilmesi, mevcut hakimin AKP'lilerle boy boy fotoğrafların çıkması da aslında yargının içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren bir tablo. Tabii tekrar öbür tarafa gelecek olursak, ben Erdoğan'ın yerel seçimlere asla ve asla CHP'li bir belediye başkanıyla gitmek istemediğinden eminim. Ve genel seçimler bu şekilde geçirdikten sonra da zaten demokrasinin kılıcı gibi sallandırılan bu süreç genel seçimlerden sonra yine Sayın İmamoğlu'nun aleyhine çalıştırılacak ve bir süre sonra da yeni bir İstanbul Belediye Başkanı'yla yerel seçimlere gidilecek. Hatta AKP'li kulislerde muhtemel belediye başkanının kim olacağına dair de değişik spekülasyonlar da yapılıyor. Tabii bu spekülasyondan öte olmaz bu söyleyeceğim yorum ama Ümraniye Belediye Başkanı'nın da bir hazırlık içerisinde olduğu konuşuluyor AKP'li çevrelerde.
Peki şunu sormak istiyorum Sayın Çömez. Biraz sonra sizden sonra Nihal Bengisu Karaca'yla da konuşacağız. O da dinlesin diye istiyorum bir taraftan. Çünkü Sayın Karaca, Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte seyahate giden gazetecilerden biri. Alo, Sayın Çömez, bu yani sizin söylediğiniz bütün bu senaryolarda Ekrem Bey'i aday göstermenin riskli olacağı ortaya çıktı. Şimdi milletin masası diye tarif edilen altılı masa bir karar verecek. İki soru sormak istiyorum. Bir, Sayın Akşener'in kararı gözden geçirmesi söylemi rastlantısal bir söylem midir? Yoksa sizin gibi iyi partililerin gönlünden geçer mi? Bu bir olasılık mıdır? İki, Ekrem İmamoğlu dışında bir aday çıkartmak çok kolay olmayacaktır bu saatten sonra. Bütün siyasiler hepimiz bu kararı bekliyoruz. Nasıl bir süreç işlenir?
Çok zor tabii, bu altılı masanın vereceği bir karar, süreci bekleyeceğiz. Bizim parti içerisindeki arkadaşlarımızın bir kanaati var, bir arzusu var.
Nedir o?
Bir öngörüsü var. Biz tabii Sayın Akşener'in bu dönemde en uygun aday olacağını düşünüyoruz. Ve açıkçası kapalı toplantılarımızda, baş başa toplantılarımızda da bu düşüncemizi kendisiyle paylaşıyoruz.
Ne diyor Sayın Akşener?
Kendisi bu konudaki tavrını net ortaya koyduğunu ifade etse de biz bu süreçte Sayın Akşener'in Türkiye'yi derleyip toparlayacak bir lider olduğunu, kadın kimliği ve karakteriyle bütün Türkiye'yi kucaklayacak bir lider olduğunu, öte yandan önemli bir siyasi deneyiminin olduğunu, geçmiş dönemde muhalefette de bulunup aynı zamanda koalisyon yönettiğini, devlet insanlığı, devlet kademelerinde önemli roller üstlendiğinde hesaba katarak bu süreç içerisinde çok ciddi ve önemli bir aday olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ben Sayın Akşener'in aday olmasını kişisel olarak çok arzu ederim. Kararını gözden geçirmesini gerçekten arzu ederim.
İmkansız mı bu? Yani mesela hayır kardeşim böyle bir şey hayatta olmaz falan diyor mu Sayın Akşener? Yoksa dur bakalım.
Tabii oradaki konuşmaların detayını vermem mümkün değil ama kendisinin kararlı olduğunu biliyoruz. Ama neticesinde eğer Türkiye'nin istikbali söz konusuysa ve bu süreçte Sayın Akşener'in liderliği gerçekten hayati bir öneme sahip olursa mutlaka kararını gözden geçirmek isteyecektir. Söz konusu Türkiye olduğunda, özellikle altını çiziyorum. Ama yine tekraren söyleyeyim, sahada çok güçlü bir varlığı söz konusu Sayın Akşener'in. Ben şu anda sizinle bugün konuştuğumda Balıkesir'in dağ köylerindeydim. Her yerde adı var ve ciddi bir beklenti var kendisiyle ilgili. Açıkçası aday olmasını çok arzu ederim. Kendi adıma arzu ederim. Arkadaşlarımızın da arzusu bu yönde. Fakat süreç nasıl işler, nasıl çalışır bilmiyorum. Bu bizim kişisel kanaatimiz.
Son soruyu da sorayım o zaman Sayın Çömez. Şu mesele bana çok ilginç geliyor. Net bir şekilde bütün Cumhuriyet Halk Partililerin yönetici kademesi bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Masaya da bu gelecek diyorlar. Tabii masaya getirmek herkesin hakkı. Kemal Bey'le Sayın Akşener arasında uyumlu giden süreçle ilgili temel bir çelişki şurada yatıyor. Seçilebilecek aday gibi bir tarif var. Bu seçilebilecek adaydan neyi anlamamız gerektiğini ben bir türlü tam olarak anlamadım. Yani anketlerde açık ara birinci olacak kişiyi tespit edeceğiz demek midir bu? Nasıl belli olacak bu? Bunu anlamak istiyorum. Çünkü bana sorarsanız formül çok belli. Siz de bunu aslında biliyorsunuz. Yani İstanbul modelini uyguladığınız zaman Erdoğan'a karşı en güçlü mesele hallolmuş olur. Turan Çömez de bugün aday olsa CHP'nin, İYİ Parti'nin desteğini ve altılı masayı aldıktan sonra dışarıdan da eğer işte HDP'nin içinde bulunduğu organizasyon, o yapı aday çıkartmazsa %50 artı biri bulmak imkansız değil. Dolayısıyla bu bağlamda seçilecek aday ne demek? Bunu anlamak istiyorum açıkçası ben.
Aslında Enver Bey son derece açık, yani seçilecek bir aday ve adayın sahaya çıktığında hiç tartışmasız, soru işaretleri olmadan güçlü bir şekilde Ankara'ya taşınması ve Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı olması. Tabii bunu zaman gösterecek. Bir kere ben sahada gördüğümü söyleyeyim. Sayın Erdoğan büyük ölçüde irtifa kaybetmiş. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısındaki bütün adayların ben çok güçlü olabileceğini düşünüyorum ve seçilebilecek aday olduğunu düşünüyorum ama Sayın Akşener'in seçilecek aday vurgusu konuya verdiği önem ve hassasiyetin bir vurgusudur. Yani bu süreç çok tarihi bir süreç. Türkiye hakikaten köprüden önceki son çıkışta ve bu seçimlerde sadece partiler oylanmayacak, Türkiye'nin istikbali oylanacak. Hiçbir şekilde riske etmeden yola güçlü ve seçilebilecek bir adayla devam etmek hepimizin çok önemli. Sayın Akşener'in de vurgusu bu yönde. Kişiler üzerinde bir spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz. Öte yandan altılı masa çok tecrübeli liderlerden oluşuyor ve doğru bir karar vereceklerdir. Tabii burada Sayın Akşener'in belirleyici bir rolü olduğunu bütün toplum da kabul ediyor. Çünkü kendisi ben aday olmayacağım diyerek bir feragat gösterdi. Fedakarlık bana göre gösterdi. O feragat olarak tanımlıyor ama önümüzdeki dönemi o bakımdan belirleyen bir isim olacak da Sayın Akşener. Ama herkes sağduyulu, herkes Türkiye önceliğine vurgu yapıyor. Ve önümüzdeki dönemin mutlaka Cumhurbaşkanı altılı masanın adayı olacaktır. Biz buna hepimiz inanıyoruz.
Çok teşekkür ederim Sayın Çömez. Şehirler arası yoldasınız. Dikkatli gelin, iyi yolculuklar diliyorum. Evet sevgili dostlar, dediğim gibi Türkiye'nin bütün renklerini radyoya taşıyoruz. Elimizden geldiğince de bu süreci bu bağlamda değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Nihal Bengisu Karaca ile konuşacağız, gazeteci arkadaşımız. Sevgili Nihal merhaba.
Merhaba Ömer.
Nihal sen dünyanın en tuhaf gezisine çıkmış olanlardan birisin. Sabah Almanya'ya gittiniz ve akşam döndünüz.
Ama ertesi gün döndük biz.
Siz ertesi gün döndünüz ama Sayın Kılıçdaroğlu o gün döndü.
Evet.
Ve Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun o süreçte ne yaşadığına tanık olan birkaç kişiden birisin. Gözlemin nedir? Neler oldu Almanya sürecinde?
Valla biz Almanya'ya gittiğimizde ilk olarak Kemal Bey Büyükelçi'yle görüştü.
Hı hı.
Ve bir dizi başka randevuları vardı. İşte iş insanları, ekonomi dünyasından insanlar, bilim teknoloji dünyasından insanlar. Bir medya grubuyla bir görüşmesi vardı vesaire. Tabii biz de bunların bir kısmını izleyecektik. Bir kısmı basına kapalıydı. Ama nasıl geçiyor? Yurt dışı gezilerinde Kemal Bey ne yapmak istiyor? Aslında ne mesaj vermek istiyor? Bunu yakından gözlemleme şansımız olacaktı. Fakat tabii böyle bir şansa erişemedik. Yani Zeki isimli bir oradaki teknik üniversiteye bağlı sanırım bir teknoloji enstitüsü var. Orada sunum yapılırken hava değişti. Çünkü Türkiye'deki hava değişmişti. Ve o hava yansıdı. Orada hissedildi bu.
Nasıl bir hava oldu? Nasıl bir hava oldu? Yani
biz öğrendik işte Saraçhane'ye çağrılıyor karar. Çünkü önce net değildi bazı şeyler.
Hı hı.
Muhtemelen Kemal Bey'i bu geziye çıkmaya yönlendiren etkenlerle de bağlantılı. Çünkü Türkiye'ye döndükten sonra ben saat saat aldım. Bugünkü yazıma da yazdım.
Hı hı.
Mesela en basitinden Atal Adliyesi'nden CHP'ye gelen bilgiler ilk önce şey diye başlıyor. Yani erteleme kararı geliyor gibi duyumlarla başlıyor.
Nasıl yani? Orayı biraz anlatır mısın?
Evet, mesela Türkiye saatiyle 12.50'de Kartal Adliyesi'ndeki kaynaklar benim daha sonra sorduğum ve bu yanıtları aldığım CHP'li arkadaşlara şey diyorlar işte, yani erteleme kararı geliyor bu davayla ilgili. Böyle bir duyum. Ondan sonra 13.01'de hatta dava 30 Ocak'a ertelendi diye bir bilgi paylaşılıyor. Ondan sonra...
Yani alenen yalan bilgi geliyor.
Evet.
Bu da kime geliyor bu? Kime geliyor bu bilgi?
Yani CHP üyelerine.
Yani siz şimdi şey desiniz.
Kartal Adliyesi'nde olanlar özellikle bu duyumları alıyorlar.
Şimdi ben bu duyum derken içeriden mi alıyorlar bu duyumları?
İçeriden alıyorlar tabii. Adliyeden alıyorlar.
Ama bu sırada da Almanya'yı yanıltıyorlar bol bol.
Bana da öyle geliyor açıkçası.
Bunu kasıtlı yani, buluyor musun?
Burada iyimserlik veya optimistlik yapmak istemem. Bu bizim görevimiz değil.
Yani Kemal Bey'i evet, bilerek ve isteyerek mi yanıltıyorlar?
Onu bilmiyorum. Bakın çıplak ve ham bilgiyi o anda iletmeyi tercih etmiş olmayabilirler bile. Çünkü sonuçta genel başkan gitmiş Almanya'ya. Yani hemen dön ya da dönme, aman kal anlamına gelecek bu çıplak bilgi davayı takip eden CHP üyelerine gidiyor ama Berlin'e gidip gitmediğini bilmiyoruz. Onu orada test edemedim. Dediğim gibi buraya döndükten sonra bu verileri alabildim. Dediğim gibi ancak 13.11'de saat 16'da karar verilecek.
Peki bu bilgiyi çıkıyor. Bu bilgiyi Nihal, bu bilgiyi Kemal Bey'e kim aktarıyor? Yani özel kalem müdürü çünkü yanında yok. Basın danışmanı mı aktarıyor yoksa siyasi mevkide olanlar mı?
Bu bilgi benim aldığım bilgiler. Kemal Bey'e bunlar hangi ölçüde, hangi sıklıkta, hangi netlikte aktarıldı onu bilmiyoruz ama elbette aktarılıyordur. Yani oradaki iç ilişkiye benim o kadar sirayet edebilmem mümkün değil.
Elbette ama şu
Saraçhane'ye çağrılması mesela bilgisinden sonra telefon konuşması var. İki kez telefonla konuşuyor Kemal Bey.
Siz görüyor musunuz bunu o sırada yoksa
yok,
görmüyorsunuz?
Hayır,
evet.
Bilgiler alıyoruz. İşte telefonla konuşuyor şu an. Durumu soruyor.
Ama başka gazeteciler var orada galiba. Çünkü fotoğraf çekenler var. Onlar özellikli gazeteciler mi onlar?
Yok, sanmıyorum. Yani fotoğraf çekenler, video paylaşıldı. Zaten herkesle paylaşıldı. Hayır,
şunu
Kemal Bey'in çektiği video.
Şunu soruyorum Nihal. Sen sonuçta davet almış bir gazetecisin ve evet, gidiyorsun. Ben temel prensip olarak kim olursa olsun davet almış gazeteciler arasında bir ayrımcılık yapılmasını siyasete yanlış bulurum. Ama imtiyazlı gazeteciler var mı diye de soruyorum. Çünkü gelecek dönemde yine akreditasyon kavgaları çıkarsa, ki çıkabilir Türkiye'de, bunu da şimdiden anlamak ve engellemek istiyorum. Bu gazeteci olarak mesleki bir dayanışma olarak söylüyorum sana.
Evet, anladım. Öyle bir his ya da izlenime kapıldığımı söyleyemeyeceğim. Hı-hı. Ama çok büyük bir telaş var, bir Hı-hı. kalabalık var. Kemal Bey zaten odasında, herkesin ortasında değil. Ömer Topsakal da oradaydı, Gezi'deydi. Ve kendisine ulaşan verilerle basın mensuplarına iletilecek verileri süzüyordu bir biçimde anladığım kadarıyla, ki o görev tanımının içinde o da vardır. İletiyordu. Yani biz de ona dair bilgileri paylaşabiliyorduk ve atmosferi izlemeye, duyumsamaya çalışıyorduk. Yani sonuçta apar topar uçak ayarlandığı anda, bir özel uçak ayarlandı çünkü tarifeler uymuyordu. Özel uçak ayarlandığı anda Kemal Bey yola çıktı.
Siz yani peki bu arada hiç karşılaşıp soru sorma imkanına sahip oldunuz mu?
Maalesef çok kısa bir görüş demeç alınabildi, o kadar yani.
Peki senin gözlemin, çok tartışılan bir meseleydi bu. Sen de gazeteci olarak biliyorsun, ben de biliyorum. Günlerdir biliniyor. İmamoğlu ile ilgili bir dava günü yurt dışına doğru gidilecek. Şimdi yani ben olsam mesela bir siyasetçi olarak bu kadar kritik bir davadan bir gün sonra yola çıkarım, ne olur ne olmaz diye. Sen başta bir cümle kurdun da ona gönderme yapmak istiyorum. Hı hı. Bu geziyi düzenleyenlerin bu kadar hesapsız davranması ya da biz işte davanın erteleneceğini ya da beraat verileceğini düşünüyorduk demesi bana ikna edici gelmiyor. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani herhalde bilmiyorum ama yıllardır bu ülkenin muhalefet partisinin başında olan şahıs herhalde bir sormuştur, öyle değil mi? Hani nerede, nasıl gidiyor? Ve şunu yani bu davanın seyri nasıl? Bunu şu açıdan söylemiyorum. Hani yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her halükarda yanında olması gereken bir ana muhalefet partisi genel başkanı diye bir zorunluluk içeren bir tanım yapamayız herhalde. Fakat mahkumiyet kararı gelirse, mahkumiyete dair bir karar gelirse buradaki havanın değişeceğini, karışacağını, yani bir siyasetçi olarak öngörmesini bekleriz. Ben o açıdan ve kendisinin yokluğunun bir anlama geleceğini öngörmesini bekleriz. Bu manada bu beklenti karşılanmadığı için İstanbul'daki hava değişimi bu yüzden olumsuza doğru evrildi zaten.
O olumsuzdan, o olumsuzdan tam neyi kastediyorsun?
Var. Kemal Bey nerede? İşte şöyle tweetler atılıyor. İşte burada bunlar olurken, hani burada böyle bir can pazarı yaşanırken, işte Kemal Bey Berlin'de şeklinde cümlelerin kurulmaya başlanması.
Gayet doğal tabii.
Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, bu doğal bir şey. Ama Kemal Bey'in de onca yıllık tecrübeye rağmen bunu öngörmemesi ihtimali yoktur. Onu söylemeye çalışıyorum. Muhtemeldir ki kendisi ne gerçekten bir erteleme kararı çıkacağı noktasında bir yani güçlü bir biçimde güçlü bir teminat anlamına gelecek bir şey verildi, bir bilgi verildi veya böyle bir bu tahmin işte %90-85 oranında gibi bir şey söylenildi ve Kemal Bey de onun gönlü rahatlığı içerisinde yola çıktı ki aylar önce alınmış randevulardan bahsediyoruz. Onları da tekrar şey yapmak istemedi, bozmak ya da güncellemek istemedi muhtemelen. Ama sonuç itibariyle haberi alır almaz döndü.
Peki
haberi aldıktan sonra hadiseyi kınayan bir video paylaştı. Ha ben kendi adıma hani o videoyu paylaşmak yerine biz oradayız. Hani keşke gazetecilere kısa bir görüşme yapabilirdi. Böylelikle kendisini izlemeye, takip etmeye gelmiş gazeteciler üzerinden gazetecinin elinde daha çok veri ve daha çok şey olurdu. Ama gerçekten herhalde şöyle bir yani onu bunların üzerinde, bu inceliklerin üzerinde durulacağı bir ortam olmadığını yormak istiyorum burada.
Sana önemli bir soru soracağım Nihal, çünkü bu konuyla ilgili yazılar falan var ama size verilmiş de bir program olduğunu tahmin ediyorum. O programa dair bunu sormak istiyorum. Kemal Bey'in baş danışmanı olan ve belli ki bundan sonraki yol haritasında etkin olacak Jeremy Bey'in programına yönelik her şeyin planlandığı. Dolayısıyla Jeremy Bey ne derse o olduğu yönünde bir değerlendirme yapıldı. Belki bu kadar sert değil ama biraz da böyle. Yani Kılıçdaroğlu'nun biraz da oraya gitmesi Jeremy Bey'in takvimine yönelik falan mı oldu? Böyle bir bilgi geldi mi?
Ben böyle bir bilgi almadım. Böyle bir şey konuşulduğuna da tanık şahit olmadım. Ama tabii karşılıklı randevulaşmalar olmuştur.
Hani... Size verilen şey neydi?
Ama yani Kılıçdaroğlu Rifkin'in takvimine bağımlı kalma adına aklı burada kalarak yola çıktı, Berlin'e gitti dememizi gerektirecek bir şeye, bir enstantaneye rastlamadım. Bana ağırlıklı olarak yani bir şekilde güvendi. Mahkemeden böyle bir karar çıkmayacağına güvendi gibi geliyor. Ama tabii ki bu güvende sorgulanamaz değil.
Peki hani senin
güvenlemesi gerekirdi de denilebilir yani.
O kuşkusuz, ben de öyle düşünenlerdenim ama son iki soru. Birincisi şu, sen oradaki takvimi, yani hangi etkinlikler yapılacağını size basın bilgilendirme açısından söyleyenler oldu mu? Onu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu Almanya gezisi değerli bir gezi olarak görünüyor muydu sana göre? Çünkü Kemal Bey'in hem İngiltere gezisi hem de Amerika gezisi çok tartışıldı. Bu anlamda programı nasıl buluyorsun? Bir, bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Bir de ikincisi, Almanya'da siz kaldınız ve orada CHP'li bir grup da kaldı. İstanbul'daki boşluğu Meral Hanım'ın doldurduğu görülünce nasıl bir tablo ortaya çıktı?
Bize programın tamamı iletilmedi açıkçası. Biz sadece harekete geçtiğimiz günün programını alabildik. Yani İstanbul'daki hava evet bambaşka bir konu. Yani burada yani Kemal Bey'in yokluğu haliyle başka siyasi aktörlerce dolduruldu. Orası net. Ha, ama burada doldurulmasaydı da diyemezsiniz. Meral Hanım orada Ekrem İmamoğlu'nun yanında durma noktasında güçlü bir karar aldı. Ve demokratik tavır da buydu. Hani o noktada yani Meral Akşener de sahne almak için bunu yaptı da diyemeyiz. Hani bu şık olmaz. Ve demokratik tavrın çoğaltılması gerektiğini düşünen insanlar olarak böyle bir yorum aşırı yorum olur. Ve hatta ne yapacaktı o zaman? Hani Ekrem Bey yalnızlığa mı terk edilecekti gibi ikinci bir soru ortaya çıkar. Fakat komplo teorileri çok erken sahne aldı. Yani hem iktidar hem muhalefet cenahında çok hızlı bir biçimde artık yeni aday İmamoğlu, İmamoğlu'nun önü açılıyor. Hatta işte Kemal Bey'in Berlin'de olmasının bile bu şekilde ayarlandığı da söylendi. İşte neden öyle? Çünkü İmamoğlu'nun önü açılacak, İmamoğlu'nun yıldızı parlatılacak. Bunun için Kemal Bey'in Almanya'da olması gerekiyordu denildi. Hani bunlar tabii ki dikkate alınabilir, araştırılabilir. Ortaya buna dair böyle düşünmemiz gereken ciddi bir veri çıkana kadar bu spekülasyonların peşinden gidemeyiz. Ama sonuçta şu söylenebilir. Evet yani iki miting oldu sonuçta Saraçhane'de. Acaba hani tek bir miting olarak 15 Aralık'ta yapılamaz mıydı bu?
Yani ben...
Buna bir engel var mıydı?
Ben orada şunu...
Bir soru işaretidir yani.
Ben orada şunu söyleyeyim. Birinci günkü kurgulanmamış olan toplanma ikinci günkünden çok daha etkileyici oldu. İkinci gün hesaplanmış olan toplumda aynı coşku yaratmadı. Zaten bunu gördük. Tabii ki bence de siyasette doğru yer ve doğru zamanda olmak önemli. Peki sen Sayın Erdoğan'ı tanıyan yani gazeteci olarak takip etmiş birisi olarak son sorum da bu. Nasıl değerlendirdin şeyi? Bu kararı Erdoğan bu kararı aldıran kişidir diyebilir misin?
Ya Erdoğan'dan habersiz alınabilir böyle bir karar diyemem açıkçası. Yani o çünkü davanın özü esası aslında o kadar küçük basit bir şeye dayanıyor ki normalde böyle bir dava olmaması gerektiğini herhalde az çok aklı adalet duygusu olan bütün insanlar biliyordur. Dolayısıyla iş böyleyken bu cezanın, bu davaların ilginç bir biçimde sürekli ertelenmesi, bir türlü kararın çıkmaması ve bu ertelemelerin altılı masanın ortak aday belirlemesi takvimine göre neredeyse gerçekleşiyor gibi görünmesi. Bütün bunlar bize bir şey anlatıyor ister istemez.
Anladım.
Ancak ben şu analizi çok doğru bulmuyorum. Hani Erdoğan'ın İşte Pınarhisar'a girmesini gerektiren süreçle İmamoğlu'nun bu söz konusu dava üzerinden aldığı ceza, yani bir şekilde o engellenme hali ve bu engellemenin mutlak surette yarattığı mağduriyet algısı üzerinden mutlak surette halktan çok büyük bir karşılık alacağı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ortak adayının İmamoğlu olması yönünde altılı masada da bir ortak akıl belireceği yönündeki analizlere ben çok katılmıyorum.
Peki.
Çünkü iki dönem arasında gerçekten çok fark var. İki dönem arasında çok fark var. Ve ayrıca tüm bu kazanacak aday tartışmaları şundan çıktı değil mi? Yani bu bir şans, bu belki de son şans. Çünkü bir dahaki dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli denilen Türk tipi başkanımsılık rejimi çok fazla oturacak. Ve egemen olan her kimse onun elindeki bütün imkanlar daha da temerküz edecek. Ve yani bu seçim çok önemli. 2020 seçim çok önemli. O yüzden kazanacak isim üzerinde duralım şeklinde bir tartışma dönüyor biliyorsun.
Evet tabii.
Peki riskli bir aday aynı şekilde seçimin kaybetmesi olasılığına bizi yaklaştırmıyor mu? Soru budur bence. Bugün düşünülecek soru. Ve bu soruyu bence altılı masada olan partiler de enine boyuna tartışacaktır kendi aralarında.
Nihan yani çok teşekkür ediyorum bize katkı yaptın. Üstelik de benim kafamda Gerçekten şu soru belirdi. Yani Almanya'ya gidiş kararı nasıl verildiği halen bence muamma, dönüş meselesi de muamma, ama en önemlisi hani orada nasıl bir takvim olacağı da gazetecilere tam yansıtılmış değil ki. Bugün bence önemli bir soru daha ortaya koydun. Bence bu da bir ortaya çıkınca zaten işi başka bir boyuta taşıyor. Hakikaten Sayın Kılıçdaroğlu video çekeceğine, illa video çekmek zorunda değilsin ki, basın mensuplarıyla orada o kadar insanı götürmüşsün. Bayağı da uzun da konuşabilirdi orada. İnsanlar canlı yayına falan girerdi. Sosyal medya var. Aslında İstanbul'dan çok daha önce ön almış da olurdu. Ben bu konuda da büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Video aynı etkiyi yapmadı çünkü. Hakikat duygusu yaratmadı. Bu konuda da seni haklı buluyorum açıkçası.
Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Değerli dostlar, bundan yıllar önce Türkiye'nin en kritik dönemlerinden birinde pek çok adaletsiz yargılama yapıldı. Ama bunların bazıları zihne öyle bir kazındı ki unutmak mümkün değil. Bunların başında Türkiye'nin en karanlık döneminde olan Ali Tatar davası gelir. Muvazzaf bir subay, lakin öğretim üyesi, silahsız, aydınlık bir insan, ailesinin umudu olmuş bir Alevi genç, Türkiye'de Cumhuriyet değerlerine bağlı, aile kuruyor, baba, yurtsever, yani neresinden bakarsanız bakın, hepimizin kardeşi, dostu, ağabeyi, eşi olabilecek bir kimse. Kumpas davalarının en kumpasında önce gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, sonra salıveriliyor. Sonra evinde haberlerde görüyor ki yeniden polis gelecek ve kendisini yeniden o karanlık deliğe tıkacak. Hakkındaki iddiaların ne kadar tiksindirici olduğunu bir kenara koyuyorum. Ki o duygu, o düşünce ekranda gördükleri Ali Tatar'ı odasına götürüyor ve ailesine şu mektubu yazıyor. Sevgili Nilü ve canım aile üyelerim. Tam her şeyden kurtulduk derken sizlerden bir ayrılık durumu daha yaşamak durumundayım. Bu ayrılık ebedi ayrılıktır. Eğer öbür dünya varsa ileride orada buluşuruz. Ben ailemden kimseye küskün değilim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize bir hakkım geçtiyse helal olsun. Sizin de bana hakkınızı helal edeceğinize eminim. Dediğim gibi bana sakın kızmayın. Belki bu süreç 6 ay, 1 yıl sonra geçecek. Ancak benim buna dayanacak halim yok. Öncelikle başınızı öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Başınızı dimdik tutun. Ama ben bu hukuksuzlukla yaşayamam. Yaşadıklarımı ikinci defa kaldırmam mümkün değil. O deliğe bir daha dönmektense mezara gitmeyi tercih ederim. Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur. Boşu boşuna ölmemiş olurum. Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. Buna en çok karşı çıkan bendim. Şu anda duygusal değilim, ağlamıyorum. Yalnız için buruk ve kırgın. Bana bu oyun oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kırgınım. Beni rahmetli babamın yanına gömün. Karımı ve kızım Gökçen'imi size emanet ediyorum. Kızımı ve karımı yalnız bırakmayacağınızı, bu işin peşini bırakmayacağınızı biliyorum. Tek teselliğim sizleri son bir defa hep birlikte görmek oldu. Gökçen'im, canım kızım, derslerine çok iyi çalış. İyi çalış ve önemli yerlere gel ki benim hesabımı sorabilirsin. Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir cumhuriyet, ne de bir ülke bulamayacaksınız. Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum. Evet, bu mektubu kaçıncı okuyuşum bilmiyorum. Kendi başıma okuduğum zamanlar ayrı, ekranda da defalarca okudum. Bir insan canına kıyacak kadar eğer ileri götürüyorsa gerçekten hukuksuzluk belgelenmiş demektir. Ali Tatar bence bayrak. Defalarca yazdım, defalarca söyledim. Hangi adımı atarsanız aklınıza Ali Tatar gelecek, bir simge. Bir simge. Türkan Hoca gelecek, bir simge. Bir dönemi bunlarla da anlayacağız. O gün her taraf zifiri karanlıkken, herkes baskı altındayken ben kendime yedirememiştim. Yediremezdim de. Eğer gazetecilik onur ve haysiyetiniz varsa Tatar ailesinin sesini duyuracaktık. O günden bugüne dostluğumuz, saygımız, sevgimiz süren Ahmet Tatar, Ali Tatar'ın ağabeyi ve Ali Tatar'ın en büyük vasiyetini devam ettiren kişi, yani kimsenin peşini bırakmadan Ali Tatar adını yaşatan kişilerden biri. Ahmet abi merhaba.
Merhabalar. Merhabalar Evlat kardeşim.
Acıyı hep birlikte yaşıyoruz. Ancak bunu konuşmamız lazım, hatırlatmamız lazım. O günden bugüne ne oldu, ne değişti? Ben pek bir şey değiştiğini görmüyorum ama hukuksuzluk devam ediyor. Ahmet abi söz sizde.
Yani 13 yıl geçti aradan. Her seferinde seninle bir defa ayrı bir kanalda konuşuyoruz. Bu da çok enteresan bir şey.
Ben periyodik kovuluyorum da o yüzden abi. Yani.
Ve bu sefer programın adı da bana çok manidar geldi açıkçası Enver.
Yolcu yolunda gerek değil mi?
Ondan dolayı aklıma bir söz geldi. Ben bunu Ali için arada bir kullanıyorum. Yolcu yolda yanmakla yol yanmaz denir bizim yolumuzda.
Evet.
Yolu insanlığa çıkan, yolu dostluğa çıkan ve muhabbette kemlik ummayan herkesin gittiği yoldur. Ve o yolda elbette ki herkes çıkınında ne varsa yolda paylaşır. Aklında, usunda neyi varsa onu koyar muhabbete, onunla halleşir, onunla dertleşir. Ali de kendi dilinde, kendi söylencesinde, kendi bildiklerini söylemeye başka bir imkan bulamadığı için söyleyeceklerini canıyla söyledi. 13 yıl geçti aradan ve geriye dönüp baktığımda yani bu sorunla karşılık mı bilmiyorum ama hiçbir şey daha iyi olmadı. Hiç ama hiçbir şey daha iyi olmadı. Ne hukuk, ne adalet, ne bu ülkenin ahlakı, ne bu ülkenin gelecek beklentisi, ne bu ülkenin ekonomisi, ne bu ülkedeki yoksulların, açların, fakirlerin durumu, hiçbir şey iyiye gitmedi. Ve iyiye gideceği yönünde de elimizde hakikaten doğru dürüst bir veri yok. Buna rağmen umudunu kaybetmeyen, daha doğrusu arsız arsız umut etmeye devam eden de bir toplumuz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Belki de direncimizin altında yatan temel dayanak noktası da bu diye düşünüyorum.
Ahmet abi, ben bu mektubu tarihi bir mektup olarak görüyorum.
Eyvallah.
Deniz Gezmiş'in bıraktığı, hani Hamdi abiye o da vefat etti, oku işte sen de büyük adam ol dediği, boyun eğmediği, idam sehpasına götürüldüğü mektupla Ali Tatar mektubu arasında büyük bir bağ kuruyorum. Çünkü bu mektup döneme dair hangi araştırmacılığı yaparsanız yapın hiçbiri bu kadar etkili olmaz. Diyor ki hukuksuzluk adına, yani hukuksuzluk yaparak hukuk falan olmaz. Dolayısıyla benim bekleyecek gücüm yok diyor. Bu iftiraya dayanamam diyor. Ve çığlık atıyor. Biz bugün görüyoruz ki çığlığın bir faydası yok. Ben öyle hissediyorum.
Maalesef.
Ve yani aile adalet bekliyor ama nasıl bir adalet beklendiği konusunda da kuşkum var açıkçası. Bu konuda neler söyleyeceksin? Yani ne olmalıydı? Ne olursa biraz olsun acınız hafifleyecek.
Yani ben bir şairin bir sözüyle belki buna cevap vereyim. Diyor ki şair, bana göre intihar geride kalanlara yönelik ağır bir suçlamadır diyor. Bu mesajı vermeye gerçekten uygun niyette insanlar olmadığı düşüncesinden dolayı intihar etmediğini söylüyor. Şimdi Ali dediğim gibi hem bulunduğu zaman dilimine hem de geleceğe bir mektup yazdı. Söyleyecekleri aslında geleceğe dönük sözlerdi. Bir uyarıydı onun sözleri. Belki orada çıkan Beylerbeyliği'nde atılan mermi aslında herkesin duymasına, sağır kulakların da bir şekilde açılmasına yönelik bir dilekti. Bu dileğin yerini bulması biraz uzun sürdü ama ben görüyorum. Yani büyük oranda bu dilek yerini buldu. Yani ne oldu? 2019'dan 17-25 aralığa bir şey yok. 3 yıllık 4 yıllık sürenin sonunda ellerine ayaklarına dolaştı o bütün yaptıkları hukuksuzluklar, haksızlıklar ve ne siyasi iktidar bu hukuksuzluklarla ilgili bir sorumluluk üstlenmek istedi ne de Fethullah cemaati üstlenmek istedi ve ikisi ortaya bıraktı bu suç sandığını. Ve birbirlerini suçladılar, birbirlerine düştüler ve kısa sürede de aslında çözülme başlamış oldu. Orada başlayan çözülme de bugüne kadar geldi. Ve aslında söylüyorum, yani evet hiçbir şey iyiye gitmedi ama ortada bir gerçek var. Neyin ne olduğunu herkes biliyor, herkes görüyor. Daha fazla insan gerçekle yüzleşti fakat bunları söylemek için yeterince cesaretimizin olmadığı da bir gerçek. Bunu da yatsımıyorum açıkçası. Böyle her geçen gün daha diktatöryel bir yönetimle karşı karşıyaysak neticede insanlar bir yerde korkuyorlar. Çolukları var, çocukları var, gelecekleri var, şu var var. Bir sürü kaygıları var. Ve bu çok da yerini bulmuyor. Ama dediğinize çok katılıyorum. Yazılan mektup, evet Denizler'in mektubu başka bir anlam taşıyordu. Ama geleceğe yazılmıştı. Ali'nin mektubu başka bir anlam taşıyor. O da geleceğe yazıldı. İkisi bir yerde örtüşüyor. Ve esasen hem Denizler'in hem de Ali'nin ortak bir kaderi paylaştıklarını da düşünüyorum. O ortak kader bu ülkede bir türlü demokrasinin hukuku yerli yerine oturamaması gibi bir durum.
Ahmet abi çok teşekkür ediyorum. Benim farklı söyleyeceğim bir tek cümle var. Ben bu olayın bir intihar olduğunu değil, apaçık herkesin gördüğü bir cinayet olduğunu söylemek istiyorum. Bu cinayettir. Çünkü insanın onurunu, haysiyetini elinden almaya kalktığınız zaman gerideki gövde sadece boş bir çuval olur. O yüzden o cinayeti işleyenlere bu fırsatı vermemek için bunu yaptı Ali Tatar. Bence çok önemli bir belgedir. Biraz böyle düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Onur, haysiyet dediğiniz şey.
Haklısınız. Ve zaten sözümü kesiyorum. Kusura bakmayın. Ama O günün sıcaklığında ben buna zaten bir isyan ve başkaldırı demiştim. Hala da o fikirdeyim. Dedim ya, yani sözünüzü bir yere duyurmak istiyorsunuz. Sesinizi bir yerde kısmak istediklerinde yeniden bir şekilde o sesi yükseltmek istiyorsunuz. İmkan olmuyorsa belki son imkanı kullanmak gerekiyor. O da insan oluru.
Evet. Çok teşekkür ediyorum Ahmet abi. Ali Tatar'ı anmış olduk. Evet. Evet değerli dostlar, bugün yine Türkiye'de sözü olduğunu düşündüğümüz, sözü olacağını düşündüğümüz her ne varsa bunun altını çizdik bugün. Yine acılı günlerden geçiyoruz, her açıdan acılı günlerden geçiyoruz. İnsan onurunu, haysiyetini korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Netice itibariyle herkes vicdanına verecek hesabı. Bence Aziz Nesin'in o sözü tam da burada geçerli. İnsan söylediği kadar sustuklarından da sorumludur. Bu haftayı da böyle bitiriyoruz. Saat 20.30'da yine çok önemli bir yayın yapacağım YouTube kanalında. Orada da ben söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Radikal tahammülsüzler şunu bilir. Biz öyle insanlarız ki neticede gün gelir ayağa kalkarız. Neruda'nın dediği gibi netice itibariyle bir halkız ve bir halkın ölmesi söz konusu olamaz. Yeniden küllerinden doğar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu hafta çok hüzünlü günler de geçirdik, tuhaf günler de geçirdik. Kutuplaşmalar da yaşandı, yeni kutuplaşmalar oldu. Özellikle ulusalcılar arasındaki çok acayip bir ayrışma var. Saat 20.30'da onu anlatacağım. Ama şunu unutmayın, radikal tahammülsüz olmak demek aslında temel soruya nasıl bir tutum takınacağımızın cevabıdır. Bana sordukları zaman neden tahammülsüzsün diye sordukları zaman yanlış soru sorduklarını söylüyorum. Asıl sen neden tahammüllüsün? Bu kadar acı, bu kadar haksızlık, bu kadar yoksulluk varken, gözümüzün önünde kıyamet koparken sen niye bu kadar tahammüllüsün? Bence asıl mesele bu. Eğer bir gün gelecek de bu meseleye dair bir cümlen olacaksa hiç söyleme. Her neyse bugün söyleyeceksin. Ali Tatar günü ben. Ali Tatar'ın öldüğü gün Ahmet abiyi ekrana almanın onurunu yaşıyorum. Berkin Elvan'ın babasını ekrana taşımış olmanın onurunu yaşıyorum. Ve bugün size seslenme şansını, seslenme hakkını işte buradan alıyorum. Çünkü radikal tahammülsüzüm. Değerli dostlar, haftayı da bitiriyoruz. Haftayı Ahmet Kaya ile bitiriyoruz. Ahmet Kaya'nın insan isyanı ile bitiriyoruz. İnsan haysiyeti olmadığı zaman boş bir çuval, boş bir beden olur. Haysiyetimize, onurumuza sahip çıkmanın tam zamanı. 20.30'da YouTube kanalında görüşürüz.
Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum.